Jack London. Kızıl Veba. Seslendiren Akın Altan. 1. Belli belirsiz gözüken dar yol, yığılmış toprak üzerine inşa edilmiş bir demir yolu üstünden geçiyordu. Uzun yıllardan beri bu hatta tren işlememişti. İki yandaki orman setler halinde yükseliyor, ağaç ve yeşil çalılar dalgalar gibi yolu kaplıyordu. Yol bir izden ibaretti. İki kişinin ancak yan yana geçebileceği kadar bir genişliği vardı. Vahşi hayvanlara özgü patikalara benziyordu. Yolda paslı demir parçaları görülüyordu. Büyük olasılıkla yol kenarındaki çalılıkların altında raylar ve traversler vardı. Kimi yerde gelişen kökleriyle bir rayı havaya kaldıran bir ağaç görülüyordu. Ağacın kaldırdığı ray bir traversi yerinden oynatmıştı. Daha altta ağaçlardan dökülen yapraklarla yarı yarıya gizlenmiş taşlar duruyordu. Rayla travers birbirine sarılarak havaya doğrulmuş, garip biçimli bir görüntü oluşturmuştu. Demir yolu çok eskiydi ama darlığından tek atlı olduğu hala anlaşılıyordu. İhtiyar bir adam ve bir erkek çocuk keçi yolunda ağır adımlarla yürüyorlardı. İhtiyar yılların ağırlığıyla ezilmiş gibiydi. Felçli organları titriyor, ancak bastonunun yardımıyla yürüyordu. Başını güneşten korumak için keçi derisinden kalın bir şapka giymişti. Şapkanın altından bir tutam seyrek, kirli beyaz saç fırlatmıştı. Kıvrılmış geniş bir yapraktan ustaca yapılmış bir tür güneşlik gözlerini ışıktan koruyordu. Adam keçi yolunda yürürken gözleri önündeydi. Dikkatle adımlarına bakıyordu. Göbeğine dek uzanmış karışık sakalı, saçları gibi ağarmıştı. Büyük bir yoksulluk seziliyordu halinden. Adamın omuzlarından göğsüne doğru, keçi derisinden yapılmış kirli bir giysi sarkıyordu. İnce kol ve bacaklarından, derisinin kırışıklıklarından ilerlemiş yaşı belli oluyordu. Kollarında ve bacaklarında yara izleri, morluklar vardı. Uzun zamandır doğayla savaş verdiği anlaşılıyordu. Çocuk önden yürüyordu ama güçlü bacaklarını kendisini izleyen ihtiyar adamın adımlarına uyduruyordu. Çocuğun üstünde de hayvan derisinden bir giysi vardı. Kenarları parçalanmış ayı postundan yapılmış giysinin ortasındaki delikten başını geçirmişti. Çocuk yaklaşık 12 yaşlarındaydı. Kulağının yanında yeni kesilmiş bir domuz kuyruğu taşıyordu. Öteki elinde orta boy bir yayla ok vardı. Sırtından içi oklarla dolu bir sadak, iple bağlanıp boynundan geçirilmiş bir kından av bıçağının sapı görülüyordu. Böğürtlen benzeri kararmış çocuğun yürüyüşü kedi gibiydi. Gözleri koyu maviydi. Bakışları burgu gibi deliciydi. Gözlerinin rengi güneşten yanmış derisinin rengiyle garip bir zıtlık oluşturuyordu. Yuvalarında durmadan dönen gözleri çevrelerindeki her şeyi gözetler gibiydi. Çevresine bakarken burun delikleri hafifçe açılıyor, dış dünyada olup bitenleri sezinlemeye çalışıyordu. İşitme duygusunda da bir hassaslık var gibiydi. Kulaklarını her şeyi işitmeye öyle alıştırmıştı ki, kulak vermeden her sesi kendiliğinden işitiyordu. Hele şimdiki gibi sessizlikte küçük sesleri bile fark ediyor, rüzgarın yapraklara temasını, bir arının ya da sineğin vızıldayışını, uzaktaki denizin çalkantısını, yuvasına girmekte olan bir böceğin ayak seslerini rahatça işitebiliyordu. Çocuğun bedeni birden tehlike işareti aldı. Hemen gelecek tehlikeye hazırlandı. Görme, işitme ve koklama duyuları aynı anda tehlikeyi haber vermişlerdi. Çocuk elini ihtiyara doğru uzatıp tuttu. İkisi de hareketsiz kaldılar. Önlerindeki toprak yığınının üst kısımlarında bir yerde bir ses olmuştu. Çocuğun bakışı hafif sallanan bir çalılığa dikildi. Tam bu sırada boz renkli büyük bir ayı gürültüyle çalıların arasından çıktı, iki insanı görünce hemen durdu. İnsanları sevmezdi. Huysuzlanmış gibi hırçın omurdandı. Çocuk olacakları hazırlıklı, yavaşça oku yayına geçirdi, yayın kirişini gerdi. Bu sırada gözünü hayvandan ayırmıyordu. İhtiyar adam kafasındaki yaprağın altında tehlikeyi gözetliyor, arkadaşı gibi o da hiç kıpırdamıyordu. Ayı ve insanlar birkaç saniye karşılıklı birbirlerini süzdüler. Sonra hayvan öfkesi artarak daha çok omurdanmaya başladı. Saldıracağı besbelliydi. Çocuk ihtiyara başıyla belli belirsiz bir işaret yaptı. Keçi yolundan ayrılmaları ve toprak yığınından aşağı inmeleri gerektiğini anlatmıştı. İhtiyar adam önden giderken, Çocuk yayı kurulu durumda geri geri yürüyüp onu izledi. Toprak yığınından indiler. Sonra beklediler. Kısa bir süre geçince geldikleri yöndeki yaprakların hışırtısı duyuldu. Ayı çekilip gittiğini haber vermişti. Sonra aynı yönde tırmanıp keçi yolundan yürümeye başladılar. Çocuk yarı şaka yapar yarı heyecanlı bir sesle, ''Dede, çok iri bir ayıydı.'' dedi. İhtiyar adam başıyla onayladı. Ardından sesini çocuk gibi incelterek konuştu. ''Oğlum, bunlar her gün çoğalıyor. Kim zamanın böylesine değişebileceğini ve Cliff House yolunun böyle tehlikelerle dolu bir olacağını öngörebilirdi?'' Cliff House, San Francisco kentinin batısında, Büyük Okyanus kıyısının kuzey noktasındaki kayalıklarda, ilk kez 1863'te inşa edilmiş büyük ve ünlü bir lokanta. Pek çok kez yangınlar sonucu yıkılmış ama yeniden inşa ettirilmiştir. Günümüzde devletleştirilmiş ve ulusal dinlence alanlarının bir parçası olmuştur. Senin yaşındayken Edwin, San Francisco'dan binlerce adam, kadın ve bebek güzel havalarda buralara gelirdi. Para harcayıp keyiflerine bakarlardı oğlum. Para mı dede? Para dediğin nedir? Nasıl şeydir? İhtiyar adamın karşılığından önce çocuk elini başına vurdu. Parayı hatırlamıştı. Yediği ayı postunun bir kenarındaki cebe benzeyen deliğe elini soktu, çarpılmış, matlaşmış bir dolarlık gümüş bir para çıkardı. İhtiyar gözleri parlayarak paranın üzerine eğildi. Gözlerim iyi görmüyor Edwin. Bak bakalım üzerindeki tarihi okuyabilecek misin? Diye mırıldandı. Çocuk gülmeye başladı. Neşeyle, ne garip adamsın, dedi. Bu paraların üstündeki küçük işaretlerin bir anlamı olduğuna inandırmaya çalışırsın her zaman. İhtiyar derin bir iç geçirerek parayı çocuğun elinden aldı, gözlerine yaklaştırdı.
2012,
diye haykırdı. Sonra kendinden geçerek anlatmaya başladı.
2012, Morgan. O tarihte Büyük Sanayiciler Meclisi tarafından Amerika Cumhurbaşkanı seçilmişti. Bu son basılan paralardan biri olacak. Çünkü 2013 yılında Kızıl Ölüm baş göstermişti. Aman Tanrım! O günleri düşününce tüylerim ürperiyor. 60 yıl önce, şimdi o çağı anımsayan son sağ kalmış kişiyim. Söyle bakayım Edwin, bu parayı nerede buldun?
Edwin, artık aklı zayıflamış kişilere gösterilen türden bir alçak gönüllülükle dedesinin anlattıklarını dinlemişti.
Bana bu parayı Hı verdi. Geçtiğimiz ilkbaharda San Jose yakınında keçilerini otlatırken bulmuş.
San Jose, eski adı Santa Clara olan San Francisco körfezi kenti. Şu anda Silikon Vadisi'nin başkenti lakabıyla tanınan zengin bir yerleşim yeri olsa da 1960'lı yıllara dek küçük bir tarım kentiydi.
Hı, bunun para olduğunu söylüyor. Dede, daha acıkmadın mı? Daha yürüyecek miyiz?
İhtiyar doları Edwin'e verdikten sonra bastonuna dayanarak keçi yoluna doğru ilerledi. Gözlerinde bir oburluk seziliyordu. İnşallah torunum yarık dudak bir yengeç bulmuştur. Belki iki tane bile bulmuştur. Yengeçlerin kulaklarındaki parçalar çok lezzetlidir. Hele insanın dişleri yoksa. Dedelerini seven senin gibi torunları varsa, onlar yengeç avlamayı görebilirler. Ben çocukken, bu sırada Edwin bir şey görmüş durmuştu. Parmağını dudağına götürerek dedesine susmasını işaret etti. Yayına bir ok yerleştirip ilerledi, eski bir su kanalına gizlendi. Kanalın içinde patlayan bir boru bir rayı kırmıştı. Çocuk bağ kütükleri arasından geçmek için bir çalılığın yanında duran bir tavşanla karşılaştı. Tavşan duraksıyor, titreyerek Edwin'e bakıyordu. Aralarındaki uzaklık 20 metre kadardı. Fakat ok, şimşek gibi doğruca hedefini buldu. Avlanan tavşan bir an inleyerek olduğu yerde kaldı. Sonra bir çalılığa doğru kaçmaya çalıştı. Edwin hemen fırladı. Çelik bir yay gibi gerilen kaslarıyla tavşanın üzerine atıldı. Yaralı hayvanı kaptı, bacaklarından tutup başını bir ağaca vurarak öldürdü. Sonra dedesinin yanına geldi. Sonraki işlemler için tavşanı ona teslim etti. Tavşan eti güzeldir ama ben yengeci severim. Yengeç daha lezzetlidir. Ha bak aklıma geldi. Ben çocukken, Edwin ihtiyarın bitmeyen gevezeliğinden sabırsızlanarak sözünü kesti.
Her şeye dair bu kadar konuşman gerekir mi?
Gerçi Edwin bu sözü dedesini azarlar biçimde söylememişti ama sözlerinden anlaşılan buydu. Aksanı gırtlağından gelen tınılarla kendisini belli ediyordu. Heyecanlı bir biçimde konuşuyordu. Konuşması ihtiyar adamınkini andıran bozuk bir İngilizceydi.
''Anlamadığım lafları dinlemek beni sıkıyor. Bak'' dedi. ''Sen yengeç için lezzetlidir diyorsun ama neden?''
''Yengeç yengeçtir. İşte o kadar. Böyle gülünç şeyler söylemenin alemi var mı?'' İhtiyar adam içini çekti, yanıt vermedi. Konuşmadan yürüdüler. Yakınlarda bir yerlere çarpan dalgaların gürültüsü gittikçe güçleniyordu. Artık ormandan çıkmışlardı. Büyük kum yığınlarının gerisinden deniz göründü. Bu kumların arasında seyrek otlar görülüyordu. Oralarda birkaç keçi otlamaktaydı. Keçileri, hayvan postu giymiş bir küçük çocukla, köpekten çok kurda benzeyen bir köpek koruyordu. Sürünün biraz uzağında ateş yanıyordu. Dumanı yükselmekte olan ateşin yanında başka bir çocuk daha vardı. O da çoban gibi vahşiydi. Çocuğun çevresinde keçileri koruyan kurda benzer birkaç köpek duruyordu. Kıyının 100 metre kadar yakınında delik deşik kayalar vardı. Kayalara çarpan dalgaların uğultusuna hırlamalar karışıyordu. Bu sesler büyük deniz aslanlarının kükremeleriydi. Kimileri güneşlenmek, kimileri kavga etmek için sürünerek kıyıya gelmişlerdi. İhtiyar adam ateşin yandığı yere gitmek için adımlarını sıklaştırdı. Deniz havasını içine çekiyordu. Oraya vardığında,
''Oh, midyeler!''
diye haykırdı titrek sesiyle. Çok sevinmişti.
''Oğlum hı hı, nedir bunlar? Yengeç mi? Tanrı'ya şükür. Dedeniz için nasıl da iyi şeyler buluyorsunuz böyle?''
Edwin'le akran görünen hı hı yüzünü buruşturdu. Bu buruşturma gülümseme anlamını taşıyordu.
''Hangisinden istersen ye'' dedi. ''İster midyelerden, ister yengeçlerden. Hepsinden 4'er tane var.''
Torununun sözlerini işiten ihtiyarın sevincini gören, ona acımadan duramazdı. Taş kesmiş bedeninin izin verdiği kadar çabuk kumun üstünde oturdu. Ateşin üzerinden bir kaya midyesini aldı. Ateşin etkisiyle midyenin 2 kabuğu da açılmıştı. Midyenin içi pişmiş, kayısı rengi olmuştu. İhtiyar adam, titrek elinin baş ve işaret parmağıyla midyenin içini çıkarıp ağzına götürdü. Çok sıcak olduğunu öngörmemişti. Ağzı yandığından çiğnemeden tükürerek fırlattı. Canı çok acımıştı. Bir çığlık attı. Gözlerinden akan yaşlar yanaklarından süzülmeye başladı. Küçük çocuklar gerçekten vahşiydiler. Acımasız neşeleri de vahşiydi. İhtiyarın başına gelenleri çok gülünç bulduklarından kahkahalarla güldüler. Hı hı zıplayıp duruyor, Edwin kahkahalarla gülerek yerde yuvarlanıyordu. Onların gürültüsünü duyan keçi çobanı çocuk koşarak yanlarına geldi. Olanlar anlatılınca o da gülmeye başladı.
''Soğut bunları Edwin, soğut bunları yavrum!''
diye yalvardı ihtiyar adam. Bu sırada gözlerinden akan yaşlar yanaklarından süzülüyordu.
''Bir tane de yengeç soğut Edwin. Biliyorsun deden yengeci çok sever.''
Ateşin üstündeki midyelerin kabukları açılırken çıtırdama, küçük bir patlama sesi duyuluyor, midyelerin içinden buhar çıkıyordu. Bunlar boyları 8 ila 10 santim arasında değişen iri hayvanlardı. Çocuklar midyeleri küçük çubuklarla ateşten çekip aldılar. Soğutmak için eski bir tahta parçası üzerine dizdiler. İhtiyar,
''Benim zamanımda büyüklerle böyle alay edilmezdi. Onlara saygı gösterilirdi.'' dedi.
Çocuklar dedelerinin yakınıp söylenmesini aldırmadılar. İhtiyar da bu kez sakınımlı davranıp ağzını yakmadı. Hep bir arada ağızlarını şapırdatarak yemeye başladılar. Yarık dudak diye çağrılan keçi çobanı 3. çocuk daha da gülmek istiyordu. Bir ara midyelerden birine biraz kum döktükten sonra ihtiyara uzattı. Dede bunu ağzına atıp çiğnemeye başlayınca diş etlerinde bir sızlama duydu. Yüzü korkunç biçimde buruştu. Çocuklar gürültüyle gülmeye başladılar. İhtiyar kendisiyle alay edildiğinin farkına varmamıştı. Yine tükürmeye başladı. Ancak o zaman Edwin acıdı, su dolu kabuğu uzattı. İhtiyar birkaç kez ağzını çalkaladı.
Anlat bakalım hı hı, dedi Edwin.
Yengeçler nerede?
Bugün dedemizin iştahı yerinde.
Yengeçlerden söz açılınca ihtiyarın gözleri parladı, ağzı sulandı. Hı hı, ona bir yengeç uzattı. Dıştan bakıldığında yengecin kabuğu ve ayakları tamamdı ama aslında içi boştu. İhtiyar titreyen elleriyle yengecin bir bacağını çabucak kırdı ama içinin boş olduğunu anladı.
Hı hı, oğlum. Böyle şakalar yapmasana, bana doğru dürüst bir yengeç ver, diye yalvardı. Seninle eğlendik dedi, yengeç yok, bir tane bile bulamadım.
İhtiyar adamın buruşuk yüzünden düş kırıklığı okunuyordu. Zavallı adam ağlamaya başladı. Artık çocukların da keyfi kaçmıştı. Hu hu, hemen el çabukluğuyla ihtiyarın yere bıraktığı yengeci aldı, yerine bacakları kırılmış, içinde beyaz eti görünen bir yengeci koydu. Adam kokuyu alınca gözlerini çevirdi, dolu yengeci görünce şaşırdı. Dedenin neşesi yerine geldi, asık yüzüne sevinç yayıldı. Önce birkaç kez yutkundu, sonra iştahla yemeye başladı. Bir yandan çocukların anlamını bilmedikleri sözcükler mırıldanıyordu.
Ah, mayonez, mayonez, mayonez lazım, mayonez de lazım. Ah, o da olsa ne güzel olurdu. Ne yazık, 60 yıldır mayonezi unuttuk gitti. Mayonezin hoş kokusunu koklamayan 2 kuşak geçti. Eskiden bütün lokantalarda yengeçle birlikte mayonez verilirdi.
Karnı doyan ihtiyar içini çekti. Ellerini çıplak baldırlarına sildi. Dalgın gözlerle denize bakmaya başladı. Sonra karnı doymuş bir adamın mutluluğuyla belleğinin derinliklerindeki anıları eşelemeye başladı.
Torunlarım, ben bu kıyıların yaşam dolu günlerini gördüm, biliyorsunuz. O zamanlar pazar günü erkekler, kadınlar, çocuklar toplu olarak buralara gelirlerdi. Bu bölgede onlara saldıracak ayılar yoktu. Ama yukarıda, şu tepede lüks bir lokanta vardı. Orada insan canının istediği her şeyi bulabilirdi. O zamanlar San Francisco'da 4 milyon insan yaşardı. Oysa şimdi bu kentte 40 kişi kalmamıştır. Deniz teknelerle, vapurlarla doluydu. Bunlar Golden Gate'e gelir giderdi.
Golden Gate, San Francisco Körfezi'nin Büyük Okyanus'a açıldığı yere verilen ad. Buraya daha sonra inşa edilen aynı adlı köprü, San Francisco kentinin simgesi olmuştur. London'ın bu kitabı yazdığı yıllarda köprü henüz inşa edilmediğinden, körfezdeki ulaşım gemilerle sağlanıyordu. Anılan gemi kalabalığı budur.
Gökyüzünden güdümlü balonlar, uçaklar geçerdi. Bunlar saatte 300 kilometre hız yapardı. Evet, New York San Francisco arasında posta servisi yapan uçak şirketlerinin sözleşmesinde istenen hızın en düşük düzeyiydi 300 kilometre. O zamanlar girişimci bir Fransız saatte 450 kilometre yapan bir uçak önermişti. Ancak geri kapalılara bu hız tehlikeli görünmüştü. Onların ne gördüğü önemli değildi. Çünkü Fransız başarıdan yararlanmasını bilen adamdı. Büyük veba ortaya çıkmasaydı işleri yoluna sokacaktı. Çocukluğumda ihtiyarlar ilk uçakları görmüş olduklarını anımsarlardı. 60 yıl önce ben sonraki uçakları gördüm.
Yumurcaklar kendi kendine konuşan ihtiyarı dalgınlık içinde dinliyorlardı. Onun anlattıklarının 1/4'ünü bile anlamıyor, dönüp dolaşıp aynı şeyleri anlatmasından sıkılıyorlardı. İhtiyar hayallerini yüksek sesle anlatırken temiz bir İngilizce kullanıyordu. Bu dilin çocukların kullandığı kaba sözcüklerle hiç ilgisi yoktu. Evet, o zamanlar yengeçler az bulunurdu. Çünkü beğenilen bir besin olduğundan onları herkes her yerde avlardı. Yengeç avı için yılda sadece 1 ay izin verilirdi. Şimdi ise bütün yıl yengeç avlamak serbest. Bir düşünsenize, istediğiniz zaman, istediğiniz kadar yengeci burada, Cliff House sahilinde avlayabilirsiniz.
Tam bu sırada kumullarda otlayan keçiler dağılıp sağa sola kaçıştılar. 3 çocuk hemen ayağa kalktı. Köpekler keçilerin yanında tek başına kalan arkadaşlarına yardım etmek için koşmaya başladılar. Keçi sürüsü, kurtarıcıları insanlara yöneldi. Boz renkli, sıska, yarım düzine kadar hayvan, kumlar üstünde sinerek ilerliyor, korkudan tüyleri diken diken olmuş köpeklere kafa tutuyorlardı. Edwin, yabanıl hayvanlara bir ok yolladı. Hiçbirini vuramadı. Yarık dudağın bir sapanı vardı. Davud'un Calut'la yaptığı savaşta kullanılan sapana benzerdi. Yarık dudağın bununla fırlattığı taş havada ıslık çalarak uzaklaştı, kurtların arasına düştü. Bunun üzerine kurtlar kaçıştı, arkadaki okaliptus ormanının karanlıklarında kayboldular. Kaçışları 3 çocuğu çok güldürdü. Savaştan hoşnut döndüler. İnleyen ihtiyarın yanına gelip kumlara uzandılar. İhtiyar çok yemişti. Yediklerini sindirmekte güçlük çekiyordu. Parmakları açılmış 2 eliyle karnını tutarak inliyordu. Ama konuşmasını, sözlerini sürdürdü.
Tüm sistemler köpükler gibi aniden yok oluverir.
Amerikalı şair George Sterling'in bir dizesidir. 1869-1926. Sterling,
London'ın yakın arkadaşı ve yol göstericisidir. London onu, Martin Eden romanında Brissenden karakteriyle ölümsüzleştirmiştir. İhtiyar, besbelli, eskilerden aklına gelen kimi düşünceleri mırıldanıyordu.
Evet, ancak böyle bir şeydir o ürün. İnsan dünyadaki yararlı hayvanları evcilleştirmiş, aralarında zararlı olanları yok etmiştir. Toprağa kazıp sürmüş, vahşi bitkilerden temizlemiştir. Sonra bir gün, bütün o çalışmaların sonucu ortadan kaybolmuş, insanın emekleri yitip gitmiş, onu yeniden ilkel yaşam içine sürüklemiştir. Yararsız otlar, orman bütün tarlaları kaplamış ve yırtıcı hayvanlar geri dönüp sürülere saldırmaya başlamışlardır. Demin size yerini gösterdiğim o lüks lokantanın yerinde şimdi kurtlar dolaşıyor.
Bunu anımsarken korkmuş gibiydi. Duraksadı, sonra anlatmasını sürdürdü.
Yalnız bir tek kentte 4 milyon insan kaybolmuşsa, buralarda vahşi kurtlar dolaşıyorsa, yok olan onca dahilerin soyundan gelen sizler, buraları ele geçiren 4 ayaklı yırtıcı hayvanlara karşı kendinizi tarih öncesi silahlarla savunmak zorunda kalmışsanız, bütün bunların nedeni o kızıl renkli ölümdür.
Bu sıfat, yarık dudak için yabancı değildi.
Bunu söyleyip durur hep, dedi Edwin'e. Kızıl da nesi? Akça ağaçların kızıllığı beni, borazanların çığlıkları gibi hüzünlendiriyor, dedi ihtiyar adam.
Kanadalı şair Billis Carman'ın bir dizesinden alıntıdır. 1861-1929.
Edwin, kızıl, bildiğin kırmızı işte, diyerek soruyu yanıtladı. Sen bunu bilmezsin, çünkü sen şoför oymağından yetiştin. O aileden gelenler zaten hiçbir şey bilmezler, cahildir hepsi. Ama ben biliyorum, kızıl, kırmızı demektir.
Kırmızı kırmızıdır, öyle değil mi? Diye homurdandı. Bunu kızıl diye söylemek de nereden çıktı?
Sonra ihtiyara sordu.
Dede, sen hep bizim bilmediğimiz sözcükleri kullanıp duruyorsun. Kızılın anlamı yok ama kırmızı kırmızıdır işte. Neden doğrudan kırmızı demiyorsun?
Kırmızı doğru sözcük değil, oldu yanıt. Veba kırmızı değildi, lal renkliydi. Ona yakalanan kimsenin yüzü ve bedeni bir saat içinde lal renkli, yani kızıl oluverirdi. Ben biliyorum, ben o vebaya tutulanları gördüm. Onun için kızıl veba demek en uygunudur.
Bence kırmızı derdimizi anlatmak için yeterlidir, diyerek itirazını sürdürdü yarık dudak. Babam da başka sözcük kullanmıyor. Birçok insanın kırmızı ölümle yok olduğunu söylüyor.
Senin baban sıradan bir adamdır. Cahil ve sıradan bir adam, dedi ihtiyar. Sinirlendiği belli oluyordu. Şoförlerin ne demek olduğunu biliyor musun? Büyük baban şoför, eğitim nedir bilmeyen bir uşaktı. Neyse, büyük annen kökeni bakımından iyi bir soydandır. O bir hanımefendiydi. Ne yazık ki soyundan gelenler ona hiç benzemediler. Temuskal Gölü'nde balık avlarken onlara rastlayışımı unutmam mümkün mü?
Temuskal Gölü, Auckland'ın kuzeydoğusundaki tepelerde küçük bir göl. 19. yüzyıl boyunca San Francisco Körfezi'nin en önemli içme suyu kaynağı olmuştur.
Edwin, eğitim ne demek?
Diye sordu.
Kırmızıya kızıl demek işte.
Yarık dudak alay ediyordu. İhtiyara açıkça saldırmaya başladı.
Babam bana anlattı. O da babasından dinlemiş. Karısı Santa Rosa'lıymış. Kadının önemli biri olmadığına da eminmiş. Kırmızı ölümden önce de et askıcısıymış. Ben et askıcısının ne olduğunu bilmiyorum. Belki sen bana söylersin Edwin.
Santa Rosa, eski adı Sonoma olan San Francisco bölgesi kenti. London'ın ölmeden önce yaşadığı ünlü çiftliği bu kent sınırları içindeydi. Ama Edwin bilmediğini anlatır biçimde başını salladı.
Bu doğru, o bir hizmetçiydi, diye itiraf etti ihtiyar. Fakat çok iyi bir kadındı. Senin annen onun kızıydı. Vebadan sonraki günlerde kadın soyuna nadir rastlanır olmuştu. O babanın dediği gibi bir et askıcısı olsa da bence bulunabilecek en iyi eşti.
Fakat ataların hakkında bu sözcüklerle konuşman hiç doğru değil.
Babam şoförler soyunun ilk karısının bir hanımefendi olduğunu söylemişti.
Hanımefendi ne demek?
Diye sordu Ho Ho.
Hanımefendi şoför karısı demektir,
diye çabuk bir yanıt verdi yarık dudak. Şoförler soyunun ilk adamı Bill, daha önce söylediğim gibi basit bir adamdı, dedi ihtiyar adam. Fakat eşi bir hanımefendiydi. Gerçek bir hanımefendi. Kızıl ölümden önce Amerika'yı yöneten 12 büyük sanayiciden biri olan Van Worden'ın karısıydı. 1 milyon dolarlık bir adamdı bu. Duyuyor musun Edwin? Şimdi senin cebindeki para türünden 1 milyondan daha çok serveti olan bir adamdı o. Sonra ardından kızıl ölüm gelip çattı. O zaman bu kadın Bill adlı bir şoförün karısı oldu. Bu adam karısını döverdi hep. Ben gözlerimle gördüm. İşte yarık dudak. Senin büyük annen böyle bir kadındı. Bu tartışma sırasında hı hı yattığı yerde ayağıyla kumları kazarak gülüyordu. Birden bir çığlık attı. Ayağının baş parmağı sert bir cisme çarpıp sıyrılmıştı. Hemen kalktı, ayak baş parmağıyla açtığı deliği incelemeye koyuldu. Diğer çocuklar da yanına geldiler. Üçü birden elleriyle kazarak deliği büyüttüler. Kazılan yerden 3 iskelet çıktı. Bunlardan ikisi yetişkin, biri henüz büyüme çağındaki bir insanın iskeletiydi. İhtiyar da dizleri üstünde emekleyerek çukurun başına geldi, eğilip baktı. ''Bunlar kızıl vebanın kurbanları.'' dedi. ''Bakın, bu iskeletlere her yerde rastlayabilirsiniz. Kim bilir, belki bulaşıcı hastalıktan korkup kaçan, burada ölen bir ailenin iskeletleridir. Kızıl vebaya yakalanıp bu kumsalda can vermişlerdir. Bunlar, ne yapıyorsun Edwin?'' Edwin, elindeki çakının ucuyla bir kafatasının çenesindeki dişleri çıkarmaya başlamıştı. ''Bu dişlerle kolye yapacağım.'' dedi. Diğer iki çocuk da arkadaşları gibi çakılarını çıkarıp iskeletlerin dişlerini sökmeye başladılar. İhtiyar inleyerek söyleniyordu. ''Aman Tanrım, sizler vahşisiniz. Gerçek vahşi. Demek insan dişlerini süs olarak kullanma modası yeniden başlıyor.'' Gelecek kuşak burunlarını ve kulaklarını deldirecek. Hayvan kemikleriyle, midye, istiridye kabuklarıyla süslenecek. Bundan kuşkunuz olmasın. Günün birinde insan soyu uygarlığa doğru yeni bir kanlı yola girmeden önce giderek ilkel karanlıklara dalmaya mahkumdur. Şimdi topraklar bir biçimde hayatta kalmış bu kadar insan için çok geniştir. Fakat bu insanlar artacak. Çoğalacak. Birkaç kuşak sonra toprağı az bulacaklar ve birbirlerini öldürmeye başlayacaklar. Kötü bir işaret bu. Uğursuz bir işaret. Birkaç kuşak sonra insanlar düşmanlarının kafa derilerini soyacak. Bunları süs diye bellerine sarıp taşıyacaklar. Edwin, torunlarımın içinde en merhametli, uslu ve terbiyeli olan sensin. Böyle süslere özenme. Beni dinle oğlum. At şunları, at elinden. Bu sözler üzerine yarık dudak, amma geveze adam, diye homurdandı. Çocuklar 3 iskeletinde dişlerini sökmüşlerdi. Bunları aralarında paylaşmaya koyuldular. Pek ciddi davranıyorlardı. Üçünün de hareketleri kesin ve canlıydı. Ara sıra öfkeyle tartışıyorlardı. Tek eceli sözcükler, en çok da kısa cümlelerle anlaşıyorlardı. Sonra, keşfettiklerinden duydukları hoşnutlukla, İhtiyarın çevresinde oturdular. Dişleri havaya fırlatıp tutarak oynamaya başladılar. Onların konuşmalarının yanında ihtiyar adamın konuşması kitaplardan alıntılanmış saçma bir gürültü gibi kalıyordu. Çünkü bu çocukların dünyasında söz dizimi ve anlatım gibi özellikler gereksiz fazlalıklardı. Bir ara yarık dudak, ''İhtiyar, bize yine kırmızı ölümden söz etsene.'' dedi. ''Kızıl ölüm desenize şuna.'' dedi Edwin. ''Ve şu garip dili kullanma dede.'' diye ekledi yarık dudak. ''Biraz anlayışlı ol. Diğer Santa Rosalılar nasıl konuşuyorsa öyle konuş. Senden başka kimse böyle konuşmuyor.'' 2. İhtiyar adam kendisinden konuşmasını istedikleri için gururlanmış gibiydi. Boğazını temizledikten sonra söze başladı. ''20-30 yıl kadar önceleri yaşam öykümü anlatmamı isteyenler olurdu. Bugün gençlik, geçmişle gittikçe az ilgileniyor. Yine aynı terane, diye bağırdı yarık dudak. Şu gülünç konuşmanı kes de, bizim anlayabileceğimiz dilden anlat. Edwin, sus be,
Yoksa dede öfkelenir de anlatmaz. Biz de bir şey öğrenemeyiz. Konuşması bizimkine benzemiyorsa bu onun suçu değil. Hadi dede anlatsana diye yalvaran bir sesle araya girdi hu hu. Gerçekten ihtiyar adam bayağı öfkelenmişti. Şimdi konuyu değiştirerek, şimdiki çocukların saygı eksiği ve dünyanın ilk çağlarındaki barbarlığına dönen insanlığın üzücü alın yazısı üstüne büyük bir söylev vermek istiyordu. Öykü yeniden başladı. O zamanlar dünyada pek çok insan vardı. Yalnız San Francisco kentinde 4 milyon insan yaşardı.
Milyon nedir?
Diyerek ihtiyarın sözünü kesti Edwin. İhtiyar ona sevecen gözlerle baktı. Evet, ondan sonrasını saymasını bilmezsin. Bunu biliyorum. Fakat sana 1 milyonun ne olduğunu anlatacağım. İki elini kaldır. İki elinde 10 parmak olduğunu görüyorsun. Tamam, şimdi buradan bir kum tanesi aldım. Hu hu, elini uzat bakayım. Aldığı kum tanesini hu hu'nun avucuna koydu. Bu kum tanesi Edwin'in 10 parmağının yerine geçer. Şimdi buna başka bir kum tanesi ekliyorum. İşte 1 10 parmak daha oldu. Bunun ardından 3., 4., 5. kum tanelerini ekliyorum. 10. kum tanesine kadar bu işlemi sürdürüyorum. Edwin'in 10 parmağının 10 katını oluşturuyoruz. Bu sayının adı 100'dür. Şimdi bu 100 sözcüğünü unutmayayım. Şuradan çakıl taşı alıyorum. Onu yarık dudağın avucuna koyuyorum. Bu da 10 adet kum tanesi sayılıyor. Ya da 10 kere 10 parmağı, yani 100 parmağı anlatır. Şimdi 10 tane çakıl taşı koyuyorum ki, bu da 1000 parmak demek oluyor. İşleme devam ediyorum. Bir midye kabuğu aldım. Bu 10 çakıl taşı eder. Yani 100 kum tanesi ya da 1 parmak demektir. İhtiyar sabırla birbiri ardından yaptığı yinelemelerle çocukların kafasında biraz olsun bir sayı anlayışı oluşturdu. Sayılar büyüyor, sayıları simgeleyen yeni nesneleri çocukların avuçlarına koyuyordu. Milyona gelince bunu çocukların iskeletlerden söktükleri bir dişle simgeledi. Sonra dişleri bir yengecin kabuğuyla çarparak milyarı onlara anlattı. Milyardan büyük sayıları anlatmadı. Çünkü dinleyicilerinin yorulduğunu sezmişti. Evet, işte o zamanlar San Francisco'da 4 milyon insan vardı. Yani 4 dişin gösterdiği kadar. Çocukların bakışları şimdi bu dişlerden çakıl taşlarına, çakıl taşlarından kum tanelerine, kum tanelerinden Edwin'in kaldırmış olduğu ellerinin parmaklarına kayıp gidiyordu. Daha sonra bu bakışlar küçükten büyüğe olmak üzere yer değiştirdi, şimdiye dek duymadıkları büyük rakamları anlamaya çalıştılar. 4 milyon insan çok fazla insan demektir, dedi Edwin. Evet oğlum, iyi anladın. Şimdi kıyılardaki kum taneleriyle başka bir karşılaştırma yapabilirsin. Bu kıyıdaki kum tanelerinden her birinin bir erkek, bir kadın, bir çocuk olduğunu düşünelim. İşte o zamanlar San Francisco'da 4 milyon insan yaşamaktaydı. Üstünde bulunduğumuz bu koyu da kapsayan büyük bir kentti burası. İnsanlar koyun çevresine, kentin dışındaki tepelere, vadilere kadar yayılıp yerleşmişlerdi. Kentin çevresindekilerle birlikte 7 milyon insan yaşardı bu bölgede. 7 diş. Yani 7 dişin simgelediği kadar insan. Bu sayıyı iyice anlayabilmek için yeniden gözlerini dişlere, çakıl taşlarına, kum tanelerine ve Edwin'in parmaklarına çevirdiler. Bütün dünya insan doluydu. 2010 yılındaki nüfus sayımında dünyadaki insanların 8 milyar olduğu saptanmıştı. 8 milyar, yani 8 adet yengeç kabuğu. O zamanlar, şu an yaşadığımız zamana hiç benzemiyordu. İnsanlık, yiyecek temininde şaşılacak denli uzmanlaşmıştı. Ne kadar çok yiyecek bulursa o kadar çok çoğalıyordu. 1800 yılında, sadece Avrupa kıtasında 107 milyon insan yaşıyordu. 100 yıl sonra bir avuç kumun simgelediği kadar hu hu, 100 yıl sonra 1900'de Avrupa'nın nüfusu 500 milyon kişiye yükselmişti. 5 avuç kum kadar, yani 1 diş. Bu da yiyecek temininin nasıl ilerlediğini kanıtlar bize. 2000 yılındaysa Avrupa'da 1,5 milyar insan yaşıyordu. Dünyanın geri kalanı da böyle kalabalıktı. İşte, Kızıl Ölüm, insanları yok etmeye başladığı sırada,
Dünya nüfusu 8 milyardı. Veba kendini gösterdiğinde 27 yaşında bir delikanlıydım. San Francisco koyunun diğer yakasındaki Berkeley'de yaşıyordum. Berkeley, San Francisco körfezinin doğu kıyısında bir kent. Sahil şeridinde, güneyde Oakland, kuzeyde Albany kentleri arasında yer alır. Hatırlarsın Edwin, bir gün seninle şu yönde taş binalara rastlamıştık. İşte o sırada burada otururdum. İngiliz edebiyatı profesörüydüm. Bu sözlerin büyük bir bölümü çocukların kavrayış yeteneklerini aşıyordu. Bununla birlikte geçmişe ait bu öyküyü biraz bulanık olsa da kavramaya çalışıyorlardı. Yarık dudak, "O binalarda sen ne iş yapıyordun?" diye sordu. "Hatırlarsın, baban sana bir zamanlar yüzme öğretmişti." Yarık dudak onayladı. "Tamam, işte biz de Kaliforniya Üniversitesi'nde, o zamanlar o taş evlerin adı buydu, delikanlılara ve genç kızlara çeşitli bilgileri öğretiyorduk. Onlara düşünmeyi, zekalarını geliştirmeyi öğretiyorduk. Biraz önce size kum taneleriyle, çakıl taşlarıyla, diş ve yengeç kabuklarıyla öğrettiğim işlemleri, çeşitli kentlerde kaç kişinin yaşamakta olduğunu öğretiyorduk. Bundan başka, öğretilecek pek çok şey vardı. Bu gençlere, öğrenci adı veriliyordu. O binalarda geniş salonlar, yani sınıflar vardı. Oralarda ben ve öteki profesörler ders verirdik. Şimdi üçünüze bir şeyler anlattım ya, o zamanlar verdiğim dersi dinleyen 50-60 kadar öğrenci vardı. Onlara kendilerinden önce yaşamış kişilerin yazdıkları kitaplardan söz ederdim. Kimi zaman yaşamakta olanların kitaplarından da söz ettiğim olurdu. Bütün yaptığın iş bu muydu? Durmadan konuşmak, konuşmak, konuşmak diye sordu Hu Hu. O zamanlar yiyecek et bulmak için kimler avlanırdı? Keçilerin sütlerini kim sağardı? Kim balık tutardı? Yerinde bir soru Hu Hu, yerinde bir soru. Anlatayım. Az önce söylediğim gibi yiyecek maddeleri o zamanlar boldu. Çünkü hepimiz aklı başında insanlardık. Kimilerimiz yalnızca yiyecek işleriyle uğraşır, kimilerimiz o sırada başka işler yapardı. Sizin dediğiniz gibi ben de konuşurdum. Buna karşılık olarak bana yiyecek verirlerdi. Hem de bol ve güzel yiyecekler. 60 yıldan beri öyle nefis şeyler tatmadım. Bundan sonra da tadamayacağım herhalde. Kanımca eski uygarlığımızın en güzel yanı bol çeşitli ve nefis yiyecekleriydi. Ah torunlarım, o güzel yiyecekleri yiyerek geçen hayatımıza gerçekten hayat derim ben. Çocuklar dikkatle ihtiyar adamı dinliyorlardı. Kavrayamadıkları yerleri de ihtiyarın bunaklığına veriyorlardı. İhtiyar yine konuşmaya başladı. O zamanlar yiyecek üretenlere özgür insanlar denirdi. Ama bu sadece bir şakaydı. Topraklara ve aletlere, makinelere sahip olan biz yönetici sınıftık. Üreticiler yönetici sınıf için canla başla çalışırlardı. Üreticilerin çok çalışarak ürettikleri üründen yeteri kadar kendilerine bırakılıyordu. Ben ormana yiyecek aramaya gittiğimde birisi benim bulduğum yiyeceği elimden almaya çalışırsa onu öldürürüm, dedi yarık dudak. İhtiyar adam güldü. Ama oğlum, toprak, orman ve makinelerin hepsinin sahibi bizdik. Bizim olan işçi, bizim için üretmeyi nasıl kabul etmeyecek? Kabul etmezse açlıktan ölür. Bu yüzden işçi çalışmayı, yiyeceğimizi sağlamayı, giyeceğimizi yapmayı ve bize binbir midye kabuğu vermeyi seçiyordu. Yani binlerce tatlı ve zevk verici şeyi bize kendi rızasıyla veriyordu. Uzatmayalım. Ben o zamanlar Profesör Smith'tim. Profesör James Howard Smith. Derslerim çok revaçtaydı. Birçok delikanlı, birçok genç kız, başkalarının yazdığı yapıtlardan söz etmemden hoşlanırlardı. O günlerde çok mutluydum. Yediklerim çok güzeldi. Ellerim yumuşacıktı. Çünkü zor işler görmezdim. Bedenim temiz ve sağlıklıydı. Giysilerim de iyi kumaştan temiz ve yumuşaktı. Bunu söyledikten sonra keçinin derisinden yapılma giysisine tiksintiyle baktı. Giysilerimiz böyle değildi. Hatta işçilerimiz bile bundan daha güzel ve temiz giysiler giyerlerdi. Kendimize iyi bakar, temizliğe özen gösterirdik. Her gün birkaç kez elimizi yüzümüzü yıkardık. Sizler ancak suya düştüğünüz ya da yüzdüğünüz zaman yıkanabiliyorsunuz, değil mi? Sen de yıkanmıyorsun, dedi Hu Hu. Biliyorum, biliyorum.
Ben iğrenç bir ihtiyarım. Ama artık zaman değişti. Bugünlerde kimse yıkanmıyor. Temizlik araçları yok. 60 yıldır sabun yüzü görmedim. Sizler sabunun ne olduğunu bilmezsiniz. Ama şimdi size sabunu öğretmekle uğraşacak değilim. Çünkü kızıl ölüm öyküsünü anlatmak istiyorum. Hastalığın ne demek olduğunu biliyorsunuz. Önceleri hastalık denirdi. Hastalıkların kötü mikroplardan ileri geldiği kabul edilirdi. Mikrop, bu sözcüğü hatırınızda tutun. Mikrop küçük bir şeydir. İlkbaharda köpeklere yapışan kenelerden de küçük. Yani öyle küçüktür ki gözle görmek olanaksızdır. Hu hu kahkahalarla güldü.
Ne tuhafsın dede, görünmeyen şeylerden söz ediyorsun. Göremiyorsak var olduklarını nereden biliyoruz? Bilmek istiyorum, göremediğin bir şeyi nasıl bilebilirsin?
Çok güzel soru hu hu, güzel bir soru. Biz onların bazılarını görebiliyorduk. O zamanlar elimizde mikroskop ve ultra mikroskoplar vardı. Gözlerimizi yaklaştırdığımız bu aygıtlarla nesneler gerçekte olduklarından daha büyük olarak gözükürlerdi. Hatta varlığını bilmediğimiz şeyleri de görebiliyorduk. Ultra mikroskopların en iyileri bir mikrobu 40 bin kez büyütüyordu. 40 bin, yani 40 midye kabuğu. Bir başka yöntemle, film gösterici dediğimiz aygıtlarla zaten büyümüş olan bu mikroplar binlerce kez daha büyütülebiliyordu. Böylece gözümüzle göremediğimiz bu mikropları aygıtların yardımıyla görüp inceleyebiliyorduk. Elinize birer kum tanesi alın. Bunu kırarak 10 parçaya bölün. Sonra bu parçalardan birini daha yeniden 10 parçaya bölün. Bu biçimde güneş batana dek bölme işlemi yaparsanız, söz ettiğim mikroplardan birinin küçüklüğüne ulaşmış olursunuz. Çocukların inanmadığı her hallerinden belliydi. Yarık dudak burnunu çekerek surat asıyor, hu hu gizlice gülüyordu. Edwin onları sertçe susturdu. Orman kenesi köpeklerin kanını emer. Ama mikrop çok küçük olduğundan doğrudan kan yoluyla insanın gövdesine girer ve orada milyonlarca yavru üretir. O zamanlarda bir insanın kanında 1 milyon mikrop bulunurdu. Yani bir yengecin simgelediği kadar mikrop. Onlara mikrop organizmalar da derdik. Bu mikroplar hastalığa yol açarlardı. Bu mikropların birçok değişik türü bulunurdu. Bu türlerin sayısı gördüğünüz kumsaldaki kum taneleri kadar çoktu. Bu mikrop türlerinin hepsini bilmiyorduk. Mikroorganizmaların dünyasını görebilmeye başlamıştık. Ama bu dünya hakkında bildiklerimiz pek azdı. Bildiğimiz az sayıda şey şunlardı. Bacillus anthracis, şarbon hastalığına yol açan bakterinin adı, mikrokokusu, septik artrit, menenjit, zatüre gibi hastalıklarda tetikleyici etkisi olabilen bir bakteri türü. Bacterium thermoi, ısıya duyarlı bakteriler. Ve Bacterium lactis'i biliyorduk. Laktik asit bakterisi. Bu bakteriyle yapılan fermentasyon, örneğin sütten peynir ve yoğurt yapımı, cilalı taş devrinden beri kullanılmaktadır. Bacterium lactis, bugün keçi sütünü mayalamak için kullandığımız şeydir, yarık dudak. Daha birçok ad var. İhtiyar bu sözlerinden sonra mikroplar ve türlerine ilişkin bilimsel açıklamalara girişti. Uzun ve karışık cümlelerle bir sürü Latince sözcük saydı. Çocuklar ihtiyarın anlattıklarından bir şey anlamadıkları için yüzlerini buruşturarak gözlerini okyanusa dikmişler, uzaklara bakıyorlardı. Ağdalı sözlerle hala konuşan ihtiyar adamı unutmuşlardı bile. En sonunda Edwin dayanamayarak ''Ama kızıl ölümü anlatacaktın'' dedi. İhtiyar hemen kendisini topladı, bir anda 60 yıl öncesine gitmiş, sınıfta mikroplar üzerine kuramsal bilgilerle dolu bir ders vermeye başlamıştı. ''Evet Edwin, unuttum işte. Kimi zaman geçmişin anısı beni öyle sarıyor ki, keçi derisine sarılmış kirli bir ihtiyar olduğumu, torunlarımın sessiz, ilkel bir dünyada çoban olduklarını unutuyorum.'' Tüm sistemler köpükler gibi aniden yok oluverir. İşte bizim muhteşem uygarlığımız böyle yok olup gitti. Ben çok yorgun bir ihtiyarım şimdi. Santa Rosa oymağından bir insanım. Bu oymaktan bir kızla evlendim. Oğullarımdan ve kızlarımdan bir kısmı, şoförler oymağından kişilerle, kimileri Sacramento'lularla, kimileri de Palo Alto'lularla evlendiler. Sen yarık dudak, şoförler oymağındansın. Sen Edwin, Sacramento'lulardansın. Hı, sen de Palo Alto'lulardansın. Sizin oymaklarınız adlarını, öykülerini anlatacağım. Yakınlarda yerleşmiş eğitim kurumlarından alıyor.
Orası Stanford Üniversitesi adıyla anılırdı, evet. Şimdi hatırladım. Çok açık. Ben size kızıl ölümü anlatacaktım. Öykünün neresindeyiz şimdi?
Mikropları anlatıyordun dede,
dedi Edwin.
Şu gözle görülmeyen ama insanları hasta eden mikropları.
Evet, orada kalmıştım. Bu mikroplardan birkaçının bedenine girdiği ilk anda insan bunun farkına varamaz. Fakat bu mikroplardan her biri bölünüp iki mikrop olur. Bu yolla kısa sürede çoğalırlar. İnsan bedeninde milyonlarca mikrop yaşar hale gelir. Artık o insan hastadır. Bir enfeksiyona yakalanmıştır. Bu enfeksiyon da bedenine giren mikrobun adıyla anılır. Bu kızamık olabilir, grip olabilir, sarı humma olabilir. Bu hastalığın binlerce değişik türü olabilir. Bu mikropların ilginç bir özelliğinde sıra. Bunlar insan bedeninde yaşamak için hep yeni türlerle saldırırlar. Uzun, çok uzun yıllar önce dünya üzerinde çok az sayıda insan yaşarken hastalık sayısı da çok azdı. Fakat insan nüfusu artıp insanlar büyük kentler ve uygarlıklarda bir arada yaşamaya başlayınca yeni hastalık türleri belirdi. İnsan bedenine yeni mikrop türleri girmeye başladı. Bu türler milyonlarca, milyarlarca insanın ölümüne neden oldular. Çok sayıda insan balık istifi gibi sıkışık halde yaşamaya başlayınca, çok daha korkutucu mikrop türlerinin saldırısına uğramaya başladılar. Benim yaşadığım zamanlardan çok daha önce, orta çağlarda, kara veba denen bir hastalık Avrupa'yı silip süpürdü. Bunu Avrupa boyunca birkaç kez yineledi. İnsanların çok kalabalık yaşadıkları yerlerde verem hastalığı yayıldı. Benim yaşadığım zamandan 100 yıl önce hıyarcıklı veba görüldü. Bubonik vebanın halk arasındaki adı. En yaygın veba türüdür. Lenf bezlerinin hastalık nedeniyle şişip aldığı biçim nedeniyle bu adı almıştır. Afrika'da uyku hastalığı vardı. Bakteriyologlar tüm bu hastalıklara karşı savaştılar. Onları yok etmeye çalıştılar. Tıpkı sizin keçi sürülerinize saldıran kurtlara, üzerinizde uçan sivrisineklere yaptığınız gibi. Bakteriyologlar.
Ama dede, onları ne adla çağırdığını anlamadım,
dedi Edwin. Sen Edwin, bir keçi çobanısın. Görevin keçileri gözlemek. Onlarla ilgili bilgin çok. Bir bakteriyolog da mikropları gözler. Tıpkı senin gibi, o da mikroplar hakkında bilgi sahibidir. Sonra dediğim gibi, bakteriyolog mikroplarla savaşır ve onları yok eder. Tabii her zaman değil. Bir zamanlar cüzam vardı. Korkunç bir hastalıktı. Ben doğmadan 100 yıl önce bakteriyologlar cüzama yol açan mikrobu keşfettiler. Onun hakkında her şeyi öğrendiler. Resimlerini bile çizdiler. Ben o resimleri gördüm. Fakat o mikrobu öldürmenin yolunu bulamadılar. 1894'te adına Pantoblast vebası denen ve Brezilya adındaki ülkeyi kırıp geçiren bir hastalık belirdi. London, şiddetle patlamak ve solumak sözcüklerinden oluşan kurmaca bir sözcükle, vebanın ciğerlere sirayet ettiğinde aldığı biçim olan pnömonik vebaya gönderme yapıyor. Bu hastalık milyonlarca kişiyi öldürdü. Bakteriyologlar bu hastalığın mikrobunu da bulup yok ettiler. Hastalık daha fazla yayılamadı. Adına serum dedikleri bir şey yaptılar. Bu serum hastanın bedenine verildiğinde insanı öldürmeden önce pantoblast mikrobunu öldürmeyi başarıyordu. 1910'da ise Pellagra, nikotinik asit eksikliğinden kaynaklanan, derinin ışığa maruz kalan yerlerinde eritem oluşması, buradaki epidermin dökülmesi ve ishalle beliren hastalık. 1910'larda Pellagra ve sonra kancalı kurt hastalıkları belirdi. Bunlar bakteriyologlarca kolaylıkla yok edilen hastalıklardı. Ama 1947'de daha önce hiç rastlanılmayan bir hastalık ortaya çıktı. Bu hastalık bebeklerde görülüyor, 10 hafta hatta daha kısa sürede bebeklerin ellerini ayaklarını oynatmasını, yiyip içmesini engelliyor, onları hareketsiz bırakıyordu. Bakteriyologlar 11 yıl boyunca bu özel mikrobu keşfedip bebekleri kurtarmak için çalıştılar. Tüm bu hastalıklara karşın hatta yeni beliren diğerleri de varken insan nüfusu giderek daha büyük bir hızla artıyordu. Bu, yiyecek bulmadaki kolaylığın bir sonucuydu. Yiyecek ne kadar kolay bulunuyorsa insan sayısı o denli hızla artıyordu. Bu insanlar bir arada yaşamak için bir araya toplandıkça da yeni hastalıklara yol açan yeni mikrop türleri beliriyordu.
Aslında alarm zilleri çalmıştı. Soldaversky daha 1929 gibi erken bir tarihte bakteriyologları yeni mikrop türlerine karşı savaşta zaferin garanti olmadığı konusunda uyarmıştı. Bilinenlerden yüzlerce kat güçlü bir mikrobun ortaya çıkabileceğini, milyonlarca, belki de milyarlarca insanı öldürebileceğini söylemişti. Gördüğünüz gibi, mikroorganik dünyanın bilinmezliği sona ermişti. Bu dünya hakkında çok şey biliniyordu ve bu dünyadaki mikrop ordularının zaman zaman ortaya çıkıp insan soyundan pek çok kişiyi öldürmesine karşı hazırlıklı bulunuluyordu. Ne yazık ki aslında tüm bilinenler bu mikropların insanları öldürme yeteneğine sahip oldukları ve şu kumsaldaki kum taneleri kadar çok olduklarıydı. Bu mikroorganizmalar dünyasından yeni saldırılar olabilirdi ama insan yaşamı kendisini sonsuz doğurganlık sayesinde koruyacaktı. Soldoversky'nin kuramının adı buydu. Kendisinden önceki insanların söylediklerini bu sözcüklerle birbirine bağlıyordu. Tam bu sırada yarık dudak ayaklarını oynattı. Yüzünde sıkıntılı bir ifade belirmişti. ''Dede'' dedi. ''Bu gevezeliklerin içimi kararttı. Bize kızıl ölümü anlatmayacak mıydın? Anlatmayacaksan hemen söyle de konakladığımız yere geri dönelim.'' İhtiyar çocuğa bakıp sustu. Handi ise ağlayacaktı. Göz pınarlarında yaşlar belirirken 87 yıllık yaşamının ağırlığı üzerine çöktü. ''Otur yerine'' dedi Edwin sinirlenerek. ''Dede güzel anlatıyor. Kızıl ölüme gelmeden önceki olayları anlatıyor, değil mi?'' dedi. ''Olanları tam olarak anlamamız gerek. Onun için yerine otur yarık dudak. Hadi anlatsana dede.''
3. İhtiyar gözyaşlarını kirli parmaklarıyla sildi. Sonra titrek sesine bir güç vererek öyküsünü anlatmayı sürdürdü. ''Evet, 2013 yazında anlatacağım veba ortaya çıktı. Çok iyi anımsıyorum. O zamanlar 27 yaşındaydım. Telsiz telgraflar çalışınca...'' Yarık dudak sıkıntısını gösteren bir hareket yapınca ihtiyar öyküsünü daha çabuk anlatmaya çalıştı. ''O zamanlar hava üzerinden konuşmak mümkündü. Birbirlerinden binlerce ve binlerce mil uzakta olsanız bile mümkündü bu. İşte bu yolla New York'ta bilinmeyen bir hastalığın ortaya çıktığı haberi buraya dek geldi. Amerika'nın en soylu kenti olan New York'ta o zamanlar 17 milyon insan yaşardı. Hastalık haberi kimseyi kaygılandırmadı. Çünkü ölenler sadece birkaç kişiydi. Göründüğü kadarıyla hastalığa yakalananlar kısa sürede ölüyorlardı. Hastalığın ilk belirtisi yüzleri ve bütün gövdelerinin kızıl bir renk almasıydı. 24 saat sonra bu hastalığa ilişkin Chicago'dan bir rapor geldi. Aynı gün dünyanın en büyük kenti olan Londra'da, Chicago'dan hemen sonra iki haftadır hastalıkla savaşıldığı ama kamuoyundan bu bilginin gizlendiği haberi geldi. Haberler sansürden geçiyordu. Demem o ki, Londra'daki veba hastalığını dünyanın geri kalanının öğrenmesine engel olunmuştu. Durum ciddiydi ama Kaliforniya'daki bizler, diğer pek çok yerdekiler gibi tehdidi algılamamıştık. Çünkü bakteriyologların geçmişte başardıkları gibi bu mikropla savaşta da başarılı olacaklarına emindik. Ama bu mikrop insanı çok çabuk öldürüyordu. Hastalığa yakalanan mutlaka ölüyordu. Hiçbir iyileşme olanağı yoktu. Eskiden Asya tipi kolera vardı. Akşam yemeğini sapasağlam bir adamla yerdiniz. Sabah erken kalkıp baktığınızda o adamın cenaze arabasına taşındığını görürdünüz. Bu yeni vebaysa çok daha hızlıydı. Daha da öldürücüydü. Hastalığın ilk belirtilerinden bir saat sonra ölüm geliyordu. Kimi zaman hastanın can çekişmesi birkaç saat sürüyordu. Kimi zaman da ilk belirtilerden sonra hastanın 10-15 dakikada öldüğü görülüyordu. Önce kalp çok hızlı atmaya başlıyor, ateş yükseliyordu. Sonra insanın yüzü ve bedeni aniden kızıl bir renk alıyordu. Hastalığa yakalanan insanların çoğu kalp atışının hızlanmasının ve ateş yüksekliğinin farkında olmuyor, ancak kızıllık başladığında işi anlıyorlardı. Genellikle hastalığın ilk devresinde çırpınmalar başlıyordu. Fakat bu çırpınmalar tehlikeli değildi. Bu durum geçtikten sonra buna dayanabilen hasta sakinleşiyordu. Hastada uyuşukluk başlıyordu. Uyuşma ayak tabanından bacaklara, dizlere, baldırlara, mideye yükseliyor, oradan bedenin diğer bölümlerine atlıyordu. Kalbe ulaştığı zaman insan ölüyordu. Bu uyuşma sırasında hastada kötüleşme ya da sayıklama görülüyordu. Uyuşma kalbi varıp durduruncaya kadar hastanın bilinci açık kalıyordu. Bu hastalıktan ölenlerde dikkati çeken bir başka nokta, cesedin çok çabuk çürümesiydi. Ölen kişinin gövdesinin parçalara ayrılarak dağıldığını görmek, inanın hiç de kolay bakılır bir görüntü değildi. Cesedin böyle çabuk bozulması, hastalığın çabuk bulaşmasının nedenlerinden biriydi. Bu çürümüş cesetlerden milyonlarca mikrop ortalığa yayılıyordu. Bu koşullarda bakteriyologların çabalarında en ufak bir şansları yoktu. Kızıl ölümü incelemeye çalışan bakteriyologlar laboratuvarlarda ölüp gidiyorlardı. Bu bilginler gerçek kahramanlardı. Ölenlerin yerini hemen başkaları alıyordu. Bir İngiliz bilgini Londra'da bu hastalığın mikrobunu ötekilerden ayırmak başarısını gösterdi. Bu haber telgrafla her yere ulaştırıldı. Herkes umutlanmaya başladı. Ancak bu işi başaran Trask adlı İngiliz bilgini 30 saat sonra öldü. Yine de ünlü mikrop bulunmuştu. Kızıl veba tohumuna karşı bir tohumu keşfetmek için bütün laboratuvarlarda sıkı bir çalışma başladı. Tüm ilaçlar başarısız oldu. Gördüğünüz gibi tüm sorun bu mikroba karşı bir ilaç ya da serum yapabilmekteydi. Hatta bakteriyologlar diğer mikropları kullanmayı, onları hasta bedene vererek iki mikrobu birbirine çarpıştırmayı bile denediler. Yarık dudak ihtiyarın sözünü keserek, ''Bir de bunları göremiyordunuz değil mi?'' dedi. ''Demek ki o günlerde insanlar deliymiş. Görünmeyen şeylerle savaşmaya kalkmışlar bilginler. Bunun için ölmüşler. Bilinmeyen bir şeyle savaşmak boşuna çabadır. Saçma bir iştir.'' dedi. Torununun bu alaylı sözlerine üzülen ihtiyar ağlamaklı oldu. Edwin yine onu savunmak zorunda kaldı. ''Sen de görmediğin bir sürü şeye inanıyorsun. Öyle değil mi yarık dudak?'' Yarık dudak başını salladı. ''Ölülerin yürüdüğüne inanıyorsun ama onların yürüdüklerini hiç görmedin ki.'' ''Hayır, geçen yıl babamla kurt avına çıktığımda gördüm.'' ''Tamam ama suların üstünden atlarken tükürüyorsun.'' diye yeni bir soru sordu Edwin. ''Kem talihten kendimi korumak için tabii.'' ''Peki kem talihe inanıyor musun?''
''Elbette.''
''Ama sen kem talihi de hiçbir yerde görmüş değilsin.'' dedi Edwin zafer kazanmış bir edayla. ''Sen de dede ve mikropları gibi görünmeyenlere inanıyorsun.'' ''Hadi devam et dede.'' Yarık dudak Edwin'in bu metafizik düşünce düzeni karşısında yenilerek sustu. İhtiyar adam yine anlatmaya koyuldu. Fakat anlattıkları sık sık tartışmalar ve ayrıntılardaki uzlaşmazlıklarla kesiliyordu. Çünkü çocuklar bu bilmedikleri dünyaya ilişkin anlatılanlarda kendi dünyalarıyla birçok uyuşmazlık buluyor, kendi aralarında alçak sesli çekişmelere girişiyorlardı. İhtiyar adam onlara yabancı, artık çok eskilere dalmış olayları anlatmaktaydı.
Kızıl ölüm San Francisco'da da kendini gösterdi. İlk ölüm bir pazartesi günü olmuştu. Salı günü San Francisco ve Oakland kentlerinde insanlar sinekler gibi ölüyorlardı. Evet, insanlar her yerde ölüyorlardı. Yatarken, çalışırken, sokakta yürürken, o haftanın perşembe günü ilk kez ölümlerden birine ben de tanık oldum. Öğrencilerimden biri Bayan Colbran sınıfta gözümün önünde oturuyordu. Konuşurken yüzüne bakıyordum. Birdenbire genç kızın yüzü kızıla dönmüştü. Hemen sustum. Genç kıza dikkatle bakmaya başladım. Öteki öğrenciler de benim gibi yaptılar. Çünkü artık o vebanın aramıza girdiğini biliyorduk. Korkuya kapılan genç kızlar acı çığlıklar atmaya başladılar. Birbirlerini ezerek sınıftan dışarı fırladılar. Daha sonra delikanlılar da dışarı çıktılar. Sınıfta yalnız iki kişi kalmıştı. Bayan Colbran birkaç dakika hafifçe çırpındı. Delikanlılardan biri ona bir bardak su getirdi. Genç kız bardağı aldı, birkaç yudum içti ve haykırdı. ''Ayaklarım tamamen uyuştular.'' Bir dakika sonra, ''Ayaklarımın varlığını duymuyorum. Ayaklarım yok sanki, kesilmiş gibi. Dizlerim, şimdi de dizlerime çıkıyor.'' dedi. Zavallı kız kitap ve defterlerini başının altına koyarak sıraya uzandı. Hiçbir şey yapamıyorduk. Uyuşma ve soğuma kızın belinden kalbine doğru ilerliyordu. Oraya varınca kızcağız son nefesini verdi. Kız 15 dakika içinde, zaman tuttuğum için iyi biliyorum, ölmüştü. Benim ders verdiğim sınıfta ölmüştü. Çok güzel, güçlü ve sağlıklı bir genç kızdı.
Hastalığın ilk belirtisi ve uğursuz sonucu arasında yalnızca 15 dakika geçmişti. Bu, kızıl ölümün kendisini ilk tanıtmasıydı. Bu 15 dakikalık sürede ölen genç kızın yanında kalmıştım. Üniversitede alarm verilmişti. Binden fazla öğrenci sınıflardan, laboratuvarlardan çıkıp kaçmışlardı. Rapor vermek için dekanın odasına gittiğim sırada okulda pek az insan kalmıştı. İki kişi koridorlarda koşarak kaçıyordu. Dekan Hugo, bürosunda yalnız buldum. Daha yaşlanmış ve saçları daha ağarmış gibi duruyordu. Yüzünde daha önce hiç görmediğim bir ifade vardı. Beni görünce kendine gelir gibi oldu. İçeri girdiğim kapının karşısındaki kapıya doğru yalpalayarak yürümeye başladı. Kapıdan çıktı, arkadan kilitledi. Anlıyorsunuz ya, dekan hastalığın bana da bulaştığını sanıyor, bundan korkuyordu. Kapının arkasından bana defolup gitmemi söyledi. Ben de dediğini yaptım. Bomboş sınıfların önünden, koridorlardan geçerken çektiğim heyecanı hala unutamıyorum. Bu heyecan yalnızca korkudan değildi. Hastalığa tutulacağımı anlamıştım. Kendimi şimdiden ölmüş sayıyordum. Gözümün önünde bir canlı birdenbire yok olmuştu. Kendimi de dünyanın sonuna gelmiş sanıyordum. Öğretim üyelerinden biri olduğum bu üniversite benim varlığımın nedeni tüm yaşamımdı. Benden önce babam da burada profesördü. Ondan önce de büyük babam profesörmüş. Burada okumuş, burada yaşamış, burada meslek sahibi olmuştum. Ben doğunca Tanrı yazgımı bu üniversiteye bağlamıştı. 1,5 yüzyıldan bu yana bu üniversite bir makine verimliliğiyle çalışıp durmuştu. Şimdi yaşaması birdenbire kesilmişti. Benim kutsal sunağımın meşalesi artık sönmüştü. Anlatılamaz bir korku ve dehşete kapılmıştım. Eve döndüğümde kahya kadın bir çığlık atarak kaçtı. Zile basıp hizmetçiyi çağırdım ama nafile. O da kaçıp gitmişti. Evin içinde keşfe çıktım. Mutfakta aşçı kadın da bavulu toparlıyordu. Beni görünce bağırmaya başladı. Kaçarken bavulunu düşürdü. Bavuldaki bütün giyecekleri ortalığa dağıldı. Çığlıklar atarak merdivenleri inip gözden gitti. Çığlıklarını bugün bile işitebiliyorum. Görüyorsunuz torunlarım. Başka zaman hastalara böyle davranılmadığını bilirsiniz. Hasta görüldüğünde acı çığlıklar atılmazdı. Sakince doktor çağırırlardı. Doktorlar ve hemşireler insana nasıl davranılacağını bilirlerdi. Ama durum tamamen başkaydı. Bu hastalık hemen bulaşıyor, çok çabuk öldürüyordu. Kurtuluş şansı hiç yoktu. Bu hastalıktan kurtulan olduğunu işitmemiştik. Koca evin içinde yalnız başıma kalmıştım. Az önce söz ettiğim gibi, o zamanlar insanlar uzak yerlerden telefon ya da telsiz telefonla birbirleriyle haberleşebilirlerdi. Telefon çaldı. Telefondaki erkek kardeşimdi. Eve gelmeyeceğini, gelirse kendisine hastalık bulaştıracağından korktuğunu söylüyordu. İki kız kardeşimi de alarak meslektaşlarımdan Profesör Bacon'ın evine gittiğini bildiriyordu. Vebanın bana bulaşıp bulaşmadığı anlaşılıncaya kadar telaş etmeden evde beklememi öneriyordu. Bu mantık yürütmeyi haklı buldum ve evde kaldım. Hayatımda ilk kez mutfakta yemek pişirmeyi denedim. Henüz kızıl veba belirtisi yoktu. İstediğim kişilerle telefonla konuşabilir, dışarıda olup bitenleri öğrenebilirdim. Bana ait gazetelerin evin bahçesindeki parmaklığın üzerinden atılmasını rica ettim. Böylece olayların gelişiminden haberdar olacaktım. New York ve Chicago kargaşalık içindeydiler. Bütün büyük kentler aynı biçimde kargaşaya düşmüşlerdi. New York emniyetindeki polislerin 1/3'ü kızıl vebadan ölmüşlerdi. Emniyet müdürü ve belediye başkanı da ölmüştü. Kanun ve düzen işlemiyordu. Cesetler sokaklarda birikmişti. Büyük kentlere yiyecek taşıyan trenler ve ırmaklardaki vapurlar çalışmıyordu. Aç kalan halk dükkanlara, depolara saldırıp yağmacılık yapıyordu. Her yerde ölüm, hırsızlık ve sarhoşluk almış yürümüştü. Bütün büyük kentlerden milyonlarca insan alıp başını gitmişti. Önce zenginler özel arabaları, özel uçakları ve özel güdümlü balonlarıyla kaçmışlardı. Arkasından her sınıftan sayılamayacak kadar çok insan yaya olarak kaçıyorlar, böylece veba mikrobunu kentlerin dışına, kırlara taşıyorlardı. Bunlar, yolları üstünde rastladıkları kasabaları, köyleri, çiftlikleri yağmalıyorlardı. Bu bilgileri Amerika'ya yayan telsiz memuru, aletiyle birlikte yüksek bir kulenin tepesindeydi. Bu memur,
şehirde kalan birkaç yüz bin kişinin çılgına döndüklerini, çok korktuklarını ve içki içip sarhoş olduklarını bildiriyordu. Bulunduğu yerin çevresinde büyük yangınlar çıktığını ekliyordu. Gizli bir gazeteci olabilecek bu adam, görev yerinden ayrılmıyordu. Gerçek bir kahramandı o. Yine bu adamın bildirdiğine göre, 24 saattir İngiltere'den Amerika limanlarına uçak ya da vapur gelmemişti. Son haber Almanya'nın Berlin kentinden alınmıştı. Mechnikov okulundan bir bakteriyolog olan Hofmeier'in vebaya karşı bir serum bulduğu bildiriliyordu. Mechnikov, İlya İlyich Mechnikov, 1845-1916, bağışıklık sistemi üzerine araştırmalarıyla tanınmış Rus mikrobiyolog, 1908'de Nobel Tıp Ödülünü kazanmıştır. İşte bu, o gün Avrupa'dan bize gelen son haber oldu. Ne var ki, Hofmeier'in vebaya karşı serumu bulması, Avrupa içinde, bizim içinde çok geç kalmıştı. İş işten geçmişti. Amerika'da hayatta kalanlar günün birinde durumumuzu anlamak üzere Avrupa'dan meraklı kaşiflerin geldiğini göremeyeceklerdi. Çünkü Kızıl Ölüm iki yarım küreyi de kırıp geçirmiş, artık her iki kıtada çok az sayıda insan kalmıştı. Bir gün daha New York'tan telsiz haberi almayı sürdürdük. Onlar da sonunda sustu. Telsiz görevlisi de hastalıktan ölüp gitmişti. Haberleri yaydığı bina çökmüştü ya da yangınlarda yok olmuştu. New York'taki olayların aynısı diğer kentlerde de oldu. San Francisco, Oakland ve Berkeley'de olaylar hep aynı sırayı izledi. Salı gününden beri insanlar öyle çabuk ölüyorlardı ki, yaşayanlar cenazeleri kaldırmıyor, sokaklar, caddeler, her yer cesetlerle dolup taşıyordu. Ertesi günün gecesinde büyük panik ve kırlara göç başladı. Gözlerinizin önünde bir canlandırın torunlarım. Kimi zaman Sacramento ırmağının kıyısında somon balıklarının sürüler halinde geçtiğini görüyorsunuz ya, işte insanlar onlardan daha büyük sürüler halinde kentlerden kaçıyorlardı. Doğal olarak pek çoğuna hastalık bulaşmıştı. Ölümden kurtulmak için boşuna çabalıyorlardı. Size anlatıp durduğum mikropları kendileriyle birlikte kırlara taşıyorlardı. Zenginlerin uçakları da mikrobu dağlara, uzak çöllere dek yaydılar. Bu uçaklardan yüzlercesi havaiye kaçtılar. Fakat tek başlarına değildiler. Veba mikrobu da onlarla birlikte gitti. Biz bunları San Francisco tamamen yok olana dek telgraflardan öğrendik. Daha sonra telgraf trafiğini yönetecek kişiler de öldüler. Bu inanılmazdı. Dünyanın geri kalanıyla en ufak bağımız kalmamıştı. Dünyanın geri kalanı hastalıktan tümüyle yitip gitti mi bilmiyorduk. 60 yıl önce dünyanın geri kalanı benim için yok oldu. New York, Avrupa, Asya ve Afrika gibi pek çok yeri bilirdim. Ama tam 60 yıldır oralardan gelen tek bir sözcüklük haber bile alamadım. Kızıl Ölüm gelmiş ve dünyamızı parçalamış, geri dönülmez biçimde yok etmişti. 10.000 yıllık kültür ve uygarlığımız gözlerimizin önünde sabun köpüğü gibi gitmişti. Size zenginlerin uçaklarını anlatıyordum. Her nereye gittilerse vebayı da yanlarında götürdüler. Hepsi öldüler. Onların arasından Mangers'ın dışında kurtulan birini işitmedim. Bu adam Santa Rosalılar oymağına katılıp benim sevgili kızım Mary ile evlenmişti. Vebadan 8 yıl sonra ortaya çıkmıştı. O zamanlar 19 yaşındaydı. 12 yıl sonra da kızımla evlendi. Gördüğünüz gibi evlenmek için bekar kadın bulmak gerekiyordu. Santa Rosalılar arasında evlenecek yaşa gelen kadın yoktu. Kızım Mary 16 yaşına gelene dek beklemek zorunda kalmıştı adam. Onun oğullarından kaytan bacağı geçen yıl dağ aslanı parçaladı. Mangers'ın veba ortaya çıktığında 12 yaşındaydı. Babası büyük bir sanayiciydi. Zengin ve güçlü bir adamdı. O zaman bütün ailesiyle birlikte uçağına Condor'a atlayıp British Columbia'ya doğru yola koyulmuş. British Columbia, Kanada'nın en batısındaki eyalet. Burası uzak kuzeyde bir yerdi. Fakat uçak arızalanmış ve Shasta Dağı'na düşmüş. Shasta Dağı, Kaliforniya'nın 5. en yüksek dağı. Kuzeydeki bu dağın adını işitmişsinizdir. İşte orada veba yeniden ortaya çıkmış, bütün aileyi öldürmüş, yalnızca 11 yaşındaki bu çocuk hayatta kalmış. 8 yıl çöl gibi topraklarda bir insana rastlamak umuduyla tek başına dolaşmış. En sonunda güneye doğru yürüyerek
Santa Rosa oymağını bulmuş. Ama öyküme kaldığım yerden devam edeyim. San Francisco körfezi çevresindeki büyük kentlerden göç başlamıştı. Ama telefonlar hala çalışıyordu. Ben de kardeşimle konuşabiliyordum. Ona bende kızıl veba belirtisi olmadığını söylüyor, kentlerden bu kaçışın cinnet olduğunu anlatmaya çalışıyordum. Bir araya gelip güvenilir bir yerde kalmamızı öneriyordum. Sonunda üniversitede kimya fakültesinde buluşmayı kararlaştırdık. Yedek yiyeceğimizi oraya taşıyacaktık. Orada barikat kuracak, gerekirse silah kullanarak kimseyi yanımıza almayacak ve olayların gelişmesini bekleyecektik. Bunları kararlaştırdıktan sonra kardeşim en az 24 saat daha evde kalmamı önerdi. Hastalıktan bağışık kaldığıma kesinlikle emin olmak istiyordu. Bunu kabul ettim. O da ertesi gün gelip evde konuşmaya söz verdi. Telefon hatları kesilinceye dek nasıl yiyecek bulacağımızı ve kimya fakültesini nasıl savunacağımızı ayrıntılarıyla konuşuyorduk. Tam konuşmamızın ortasında telefon hatları kesildi. Elektrikler de kesik olduğundan evimde tek başıma karanlıklar içinde kaldım. Artık gazete baskıları da kesilmişti. Dışarıda olup biteni bilmiyordum. Yalnızca ayaklanmaların gürültüsünü, silah seslerini işitiyor ve Oakland tarafında çıkan yangınların gökyüzüne yansıttığı parıltıyı görüyordum. O gece kuşku içinde geçti. Sabaha kadar gözümü kırpmadım. O gece, nedenini daha sonra da öğrenemediğim bir olayda, evimin karşısındaki kaldırımda bir adam öldürüldü. Birdenbire bir otomatik tabancanın patlayışını işittim. Birkaç dakika sonra zavallı adam yaralı olarak kapımın önüne yığıldı. Elini güçlükle uzatıp kapıyı çalıyor, yalvararak yardım istiyordu. Yanıma iki otomatik tabanca alıp yaralı adama gittim. Bir kibrit çakarak parmaklıkların arkasından adama baktım. Bir yandan aldığı yaralar yüzünden can çekişmekte olan adam, diğer yandan vebaya tutulmuştu. Hemen eve geri döndüm. Yarım saat boyunca yardım edilmesi için haykırdığını duydum. Sabah kardeşim geldi. Evdeki, yanımda taşıyabileceğim değerli küçük şeyleri el çantamın içine daha önce yerleştirmiştim. Bunları da kimya fakültesine götürmek istiyordum. Ne yazık ki, kardeşimin yüzüne baktığımda, onun beni izleyemeyeceğini anlamıştım. Çünkü vebaya yakalanmıştı. Elimi sıkmak üzere elini uzatınca ondan uzaklaştım. ''Aynada kendine bir bak!'' dedim. Aynaya baktı. Yüzündeki kızıllığı fark etti. Yüzündeki kızıllık giderek artıyordu. Sonunda sinirli bir halde bir iskemleye çöktü. ''Aman Tanrım!'' dedi. ''Ben de yakalandım. Sakın bana yaklaşma. Ben ölü bir adamım.'' Az sonra çırpınmalar başladı. 2 saat geçmeden öldü. Soğukluk ve duyum kaybı ayaklarında başladı, giderek ilerledi. Sonunda kalbine sıçradı ve öldü. Bu kızıl ölümün izlediği yoldu. Hemen el çantamı kapıp sokağa fırladım. Caddelerdeki görünüm korkunçtu. İnsanın ayakları cesetlere takılıyordu. Hastaların kimileri henüz ölmemişlerdi. Onlara bakmaya cesaret edebildiğinizde bir an önce ölmek için çabaladıklarını görebilirdiniz. Sayısız yangın Berkeley'yi kül etmişti. Kimi yangınlar Oakland'a ve San Francisco'ya atlamıştı. Duman gökyüzünü karartıyor, gün ortasında alacakaranlık basmasına neden oluyordu. Ara sıra rüzgar dumanları dağıtınca kızıl renkli bir güneş gözüküyordu. Gerçekten de torunlarım, dünyanın yok oluşundaki son günü yaşar gibiydik. Sayısız otomobil, benzin yokluğundan dolayı terk edilmiş biçimde sokaklarda yatıyordu. Bunlardan birini çok iyi anımsıyorum. Bir erkek ve kadın oturdukları yerde ölmüşlerdi. İki kadınla bir küçük çocuk arabadan inmiş, çaresizce kaldırımda beklemekteydiler. Her yandan bunlara benzer acı görüntüler göze çarpıyordu. Az sayıda erkek evler boyunca hayaletler gibi yürüyorlardı. Yüzleri solmuş genç kadınlar bebeklerini kucaklarında taşıyorlardı. Büyük çocukları babaları ellerinden tutmuş bilinmeyen bir yöne götürüyorlardı. Kimisi tek başına, kimisi eşleriyle, kimisi ailece bu ölüm kentinden kaçıyorlardı. Bir kısmının yanında hiçbir şey yoktu. Bir bakkalın önünden geçtim. Yiyecek maddelerinin satıldığı yerdir bakkal. Bakkalı tanırdım. Dürüst, sessiz bir adamdı ama sinirliydi ve sabit fikirliydi. Dükkanını yağmadan korumaya karar vermişti. Dükkanın kapısı ve camlar delik deşik olmuştu. Bakkal, tezgahın arkasına geçmiş, tabancasını çekmiş, yağmacılara ateş ediyordu. Bakkalın önü cesetlerle doluydu. Onları sabahın erken saatlerinde öldürmüş olmalıydı. Ben uzaktan onlara bakarken yağmacılardan birinin yandaki mağazanın vitrinini kırdığını gördüm. Bir ayakkabı mağazasıydı. Yağmacı mağazaya girip alacağını aldıktan sonra dükkanı ateşe verdi. Ben de bakkalın yardımına koşmadım. Başkalarına yardımın zamanı geçmişti. Uygarlık çökmüştü. Herkes kendi canını kurtarmak peşindeydi.
4. Oradan koşar adımlarla ayrılıp yokuş aşağı inerken ilk köşede başka bir trajediye rastladım. Çalışan sınıftan iki kişi, iki çocuklarıyla giden iyi giyimli bir erkekle kadına soymak amacıyla saldırmışlardı. Saldırıya uğrayan kişiyle tanışmamıştım ama kim olduğunu biliyordum. Bu şiirlerini beğendiğim bir şairdi. Ona yardım etmek istemedim değil ama duraksadım. Tam o sırada bir tabanca patladı, adamın yere düştüğünü gördüm. Karısı çığlık atmaya başladı ama saldırganlardan biri sert bir yumrukla kadını yere indirdi. Haydutlara bağırdım ama tabancalarını bana çevirdiler. Hemen köşeden saparak kaçmaya başladım. Yolumu kesen bir yangın yüzünden durdum. İki yandaki evler yanıyordu. Sokağın içi alev ve dumanla kaplıydı. Karanlığın içinden yardım isteyen bir kadının çığlığı duyuluyordu. Ona da yardıma gitmedim. Böyle sahnelerle karşılaşmak, yardım çağrıları karşısında bile insan yüreğinin taşlaşmasına neden oluyor. Köşeden geri döndüm. İki haydutun uzaklaştıklarını gördüm. Şair ve karısı kaldırımda ölü yatıyorlardı. Bu sarsıcı bir görüntüydü. İki çocuk kayıptı. Ne olduklarını bilemiyorum. Tek bildiğim şuydu. Daha önce gördüğüm, yüzleri bembeyaz kesilmiş insanların neden korkuyla kaçtıklarını anlamıştım. Uygarlığımızın merkezinde, ayrı mahallelerde kuşatılmış çalışan sınıflardan bir barbarlar soyu yaratmıştık. Şimdi onların bizden öç alma günü gelmişti. Bu vahşiler birbirlerini de yok ediyorlardı. En sert içkileri içerek bedenlerine zarar veriyor, sarhoşlukla, bilinçsizlikle kavga edip toplu bir cinnet içinde birbirlerini öldürüyorlardı. Az sonra öncekilerden daha iyi işçilere rastladım. Karılarını ve çocuklarını ortalarına alıp toplanmışlar, ihtiyar ve hastaları sedyelere koymuşlar, kentin dışına çıkmak için çabalıyorlardı. Bir kamyona yiyecek doldurmuşlar, kamyonu atlarla çektiriyorlardı. Sokak boyunca düzenli ilerleyişlerini beğenmemek elde değildi. Gerçi yaklaşmamam için bana silahlarını göstermekten geri kalmadılar. Önderlerinden biri uzaktan seslenerek, gördükleri haydut ve yağmacıları öldürdüklerini, kendilerini savunmanın tek yolunun bu olduğunu söyledi. O anda ilk kez rastladığım ama sonra sıklıkla göreceğim bir sahneye tanık oldum. Kalabalığın içinde bir adamda aniden veba belirtileri ortaya çıktı. Çevresindekiler hemen ondan uzaklaştılar. Adam hiç şikayet etmeden onlardan ayrıldı. Kalanlar yollarına devam ettiler. Tanık olduğum diğer bir olay da şuydu. Büyük olasılıkla hasta adamın karısı olan bir kadın, hasta adamdan ayrılmayacağını söyleyerek kalabalıktan ayrılmak istedi. Ama hasta adam karısına yoluna devam etmesini söyledi. Kafiledekiler de kadını bırakmıyor, kolundan tutarak sürüklüyorlardı. Yüzündeki kızıllık aniden çoğalan adam, koşar adımlarla sokağın sonundaki evlerden birinin kapısına sığındı. Bir silah sesi duydum. Sonra adamın kapının önünde cansız yattığını gördüm. İki kez yangınlar yüzünden yolumu değiştirmek zorunda kalsam da, sonunda üniversiteye varmayı başardım. Yerleşkeye girer girmez, kalabalık bir üniversite çalışanı grubunun da kimya fakültesine gitmekte olduğunu gördüm. Hepsi aile sahibi insanlardı. Çoğu ailelerini yanlarında getirmekle kalmamış, hemşirelerini ve hizmetçilerini de buraya taşımışlardı. Profesör Badminton bana selam verdi. Onu güçlükle tanıyabildim. İçinden geçmeye çalıştığı yangınlar yüzünden sakalı tamamen kızıl renk almıştı. Başında kanlı bir sargı bezi vardı. Elbiseleri de kan içindeydi. Gece fırsatçıların saldırısına uğradıklarını, evlerini savunurken kardeşinin saldırganca öldürüldüğünü anlattı. Yerleşkeyi yarıladığımızda Bayan Simonton'un yüzünü işaret etti. Başka türlü yorumlanamayacak kızıllık gözümüzün önündeydi. Diğer kadınlar çığlıklar atarak Bayan Simonton'un çevresinden kaçıştılar. Çocuklara refakat eden hemşireler de çocukları uzağa kaçırdılar. Ama kocası Doktor Simonton karısının yanında kaldı. ''Siz yolunuza devam edin.'' dedi bana. ''Çocuklarımla ilgilenin. Ben karımın yanında kalacağım.''
Ne zaman öleceğini bilmiyorum ama onu yalnız bırakamam. Son nefesini verdikten sonra hastalık bana bulaşmamışsa sizi kimya fakültesinde bulurum. Beni gördüğünüzde içeri alın. Onu karısının son anlarına eşlik etmesi için yalnız bırakıp koşarak grubuma yetiştim. Kimya fakültesine son giren grup biz olduk. Daha sonra otomatik tüfeklerimizi kuşanıp binanın çevreden yalıtılmasını sağladık. Planımız bu sığınaktaki 60 kişi için gerekli düzenlemeleri yapmaktı. Ne var ki bu 60 kişinin neredeyse hepsi yakınlarını ve ailelerini de yanlarında getirdikleri için sığınaktakilerin sayısı 400'e ulaşmıştı. Kimya fakültesi büyük bir binaydı. Kentteki yangınlardan uzakta bir konumda bulunduğunu da göz önüne alırsak, binada güvende olduğumuzu varsayabilirdik. Yanımızda pek çok yiyecek ve diğer malzeme getirmiştik. Bunların paylaştırılması, ailelerin günlük istihkaklarının eşit dağıtılabilmesi için bir ekip kuruldu. Diğer konular için de benzer ekipler oluşturuldu ve gündelik işlerin etkin biçimde sürdürülmesi sağlandı. Epeyce yiyecek getirmiştik. Bunların dağıtımı için bir ekip oluşturduk hemen. Başka konular için de böyle ekipler kurduk. Ben savunma ekibindeydim. İlk gün binaya yaklaşan bir yağmacı görülmedi. Onları görmememiz olmadıkları anlamına gelmiyordu. Çevrede çadırlar kurmuşlardı. Yaktıkları ateşleri ve dumanları pencereden görüyorduk. İçip sarhoş oluyorlardı, bağırıp çağırıyor, müstehcen şarkılar söylüyorlardı. Çöküp giden dünyamızın zehirleyici havasında kendilerini kaybediyor, vahşileşiyor, birbirlerini öldürüyorlardı. Fakat ne fark ederdi ki? Nasıl olsa bir biçimde öleceklerdi. Güçlüsü de, zayıfı da, yaşamı seven de, sevmeyen de, aynı yaşam tarafından ufalanacaktı. Geçecekti. Her şey geçip gidecekti. Aradan 24 saat geçtikten sonra hiçbirimize kızıl vebanın bulaşmamış olduğunu gördük. Kendi kendimizi kutladık ve bir kuyu kazmaya karar verdik. O gördüğünüz büyük demir borular, o günlerde kentlerin su gereksinimini karşılamak amacıyla kullanılırdı. Kentte çıkan yangınlarda bu boruların çoğu patlamış ve su depoları boşalmıştı. Biz de kimya fakültesinin ortasındaki avlunun çimento zeminini deldik ve kazmaya başladık. Pek çok genç vardı aramızda. Öğrenciler de vardı. Bizimle birlikte gece ve izleyen gün boyunca çalıştılar. Sonunda korktuğumuz başımıza geldi. Suya ulaştık ama borularda hiç su kalmadığını göz önüne almak zorundaydık. İkinci 24 saat de geçti. Hala hiçbirimizde veba belirtisi görülmemişti. Kurtulduğumuzu düşünmeye başlamıştık. Fakat hastalıkla ilgili bilgimiz çok kısıtlıydı. Hastalık çabuk öldürdüğüne göre bulaşma süresi de kısadır gibi bir akıl yürütmeye inanmıştık. Yakaladığını kısa sürede öldürdüğüne göre bulaşma etkisinin de kısa sürede olacağını düşünüyorduk. İki gün geçmesinin yeterli olduğunu sanmıştık. Hastalığın etkilerinden uzaklaştığımıza seviniyorduk. Üçüncü gün tüm hayallerimiz yıkıldı. O geceyi unutmam mümkün değil. Saat 8'den 12'ye kadar süren gece nöbetini tutuyordum. Çatıdaki terasta beklerken inanılmaz bir görüntüye tanık oldum. San Francisco kenti altından bir volkan patlamış gibi havaya alevler fışkırtıyordu. Bu alevler saatler ilerledikçe büyüyor, göz kamaştırıcı bir parıltıyla göğü aydınlatıyordu. Bu öyle bir parıltıydı ki oluşan aydınlıkta en küçük puntolu harfler bile okunuyordu. Ayrıca Oakland'dan, San Leandro'dan, Hayward'dan çıkan alevler birleşiyor, kuzeye yürüyor, Richmond burnunda yeni bir ateş halinde kendini gösteriyordu. Dünya alevden bir kefen içinde yok oluyordu. Saat 10 sularında Pinol burnundaki barut depoları ard arda patlamalarla havaya uçtular. Korkunç bir gürültüydü. San Leandro, San Francisco körfezi bölgesinde Alameda iline bağlı yerleşim yeri. Hayward ve Haywood da aynı şekilde Alameda iline bağlı yerleşim yeri. Richmond burnu, San Francisco körfezi yakınlarında Richmond yerleşim bölgesi sınırları içindeki burun. Pinol burnu, San Francisco körfezinin kuzey kolu olan San Pablo körfezi içinde bir burun. Günümüzde ulusal parktır. İçinde bulunduğumuz kimya fakültesi sağlam bir yapıydı ama bu patlamalarla temellerinden sarsıldı. Sanki deprem oluyordu. Binanın tüm camları kırıldı. O anda nöbet yerimi bıraktım, koridorlardan geçtim. Odalara girerek durumu herkese anlattım. Korkmuş kadınları yatıştırdım. Bir saat sonra
Giriş katının penceresinden yağmacıların konak yerinde bir kıyamet koptuğunu işittim. Küfürler ediliyor, tabancalar ateşleniyordu. Bu gürültünün hastalık bulaşmamış olanların hastalanmaya başlayanları aralarından uzaklaştırmak, onları kovmak istemelerinden çıktığını anladık. Kovulanlardan birkaç yağmacı binamızın kapısına kadar geldiler. Kendilerini içeri almayacağımızı, gitmelerini bağırarak söyledik. Karşılığında bize küfür edip ateş etmeye başladılar. Bu sırada pencereden bakmakta olan Profesör Merriweather alnından yediği bir kurşunla öldü. Biz de karşılık olarak yaylım ateşi açtık. Saldırganlar kaçtılar. İçlerinden biri kadın olmak üzere 3 kişi yerlerinde kaldı. Üçü de kızıl vebalıydı. Ölümleri yakın olduğundan korkuyla işleri kalmamıştı. Havayı saran aydınlıkta yüzlerinin kızıllığı belli oluyordu. Bize küfrederek ateş etmeyi sürdürdüler. Tüfeğimle birini öldürdüm. Az sonra bir kadın ve erkek pencerenin altında benim kurşunlarımla devrildiler. Can çekişmelerine tanık olduk. Durumumuz tehlikeliydi. Patlamalar yüzünden camları kırılan pencerelerden kızıl veba mikropları kolayca girebilirdi. Örgütümüzdeki sağlık ekibine gerekli önlemleri almasını söyledik. Bu iş için tüm cesaretlerini gösterdiler. Binanın önündeki cesetleri götürmek için 2 kişi seçildi. Bu iş onların hayatına mal olacak bir özveriydi. Çünkü görevlerini yaptıktan sonra yeniden okula sokulmayacaklardı. Bekar bir profesörle bir öğrenci gönüllü oldular. Vedalaştıktan sonra dışarı çıktılar. Günün kahramanları onlardı. 400 kişinin yaşaması uğruna yaşamlarını tehlikeye atmaktan çekinmediler. Okulun kapısından çıkınca önce 2 cesedin yanında ayakta durdular. Düşünceli gözlerle bize son bir veda işareti yaptılar. Birer ceset sırtlayıp yanmakta olan kente doğru uzaklaştılar. Ama bunlar işe yaramamıştı. Ertesi sabah kızıl veba içimizden ilk kurbanını yakaladı. Profesör Stott ailesinden genç bir hizmetçi kızda hastalık belirtileri görüldü. Duygulanacak zaman değildi. Aramızdan ayrılmasını söyledik. Onu dışarı attık. Zavallı kız sesini çıkarmadan söyleneni yaptı. Yavaş adımlarla uzaklaştı. Umutsuzlukla ellerini ovuşturuyor, hıçkırarak ağlıyordu. Bu kaba davranışımızdan dolayı üzülmemiş değildik ama elden gelen başka bir şey yoktu. Diğer insanları kurtarmak için bir kişiyi gözden çıkarmak gerekiyordu. Okulun laboratuvarlarından birinde 3 aile barınıyordu. O gün öğleden sonra aralarında 4 ceset ve hastalığın çeşitli evrelerinde 7 kişi görüldü. Bundan sonra tüm binada korku hüküm sürmeye başladı. Bu aileleri cesetleri orada bırakarak başka bir odaya geçmeye zorladık. 3 aileye de kızıl veba bulaşmıştı. Aralarında hastalık belirtileri gösterenleri bir tecrit odasına kapatıyorduk. Onlara yanaşmıyor, dokunmuyorduk. Zaten kendiliklerinden tecrit odasına gidiyorlardı. Hepimiz üzüntülüydük. Ama kızıl veba salgını sürüyordu. Bütün tek odalar ölüler ve can çekişenlerle doluyordu. Henüz sağlam kalmış olanlar binanın birinci katından ikinci katına çekiliyorlardı. Ölüm denizi odaları ve katları ele geçirdiğinde sağ kalanlar üçüncü kata göç ettiler. Bina kısa sürede her yanından kemik fışkıran bir mezarlığa dönüştü. Ertesi geceden itibaren biz hayatta kalanlar silahlar, cephaneler ve yiyecek konserveleriyle okuldan ayrıldık. Önce yerleşkenin yağmacılara göre diğer yanında kamp kurduk. Sonra birkaçımız yiyeceklerin başında nöbet tutarken diğerleri kenti araştırıp at, otomobil, araba gibi taşıt araçlarını kamp yerine getirmek üzere gittiler. Amacımız buradan göç etmek, yanımızda olabildiğince çok yiyecek götürmekti. İşçi gruplarında gördüğümüzü uygulayacak, silahlarımızla kendimize bir yol açarak kırlara doğru ilerleyecektik. Ben de öncülerden biriydim. Bu sırada Doktor Hoyle otomobilini garajda bıraktığını anımsadı. Gidip ona bakmamı söyledi. İkişerli sıralar halinde yürüyorduk. Yanında genç bir öğrenci olan Danby vardı. Doktor Hoyle'un evine gitmek için kentin içinden yarım millik bir yolu aşmamız gerekiyordu. Orası ağaçlı bahçeler içinde müstakil evlerden kurulmuş bir mahalleydi. Ama yangınlar yüzünden evler yıkıntı haline gelmiş, bitki namına tek bir şey kalmamıştı. Kimi yerde evlerin çoğu yanmış, kimi yerlerde tek tük evler yangından zarar görmemişti. Yağmacılar burada da iş başındaydılar. Otomatik tabancalarımızı uzaktan görülecek biçimde taşıyarak yürüyorduk. Bakışlarımız kararlıydı. Bize saldıran olursa kendimizi koruyacaktık. Doktor Hoyle'un evi Yangından zarar görmüşe benzemiyordu. Ama evin bahçesine girdiğimizde çevremizi bir duman bulutu sardı. Korunmaya çalıştığımız adamlardan biri yangından kaçıp içeri girmiş. Ceplerine evdeki değerli şeyleri doldurmuş. Bulduğu viskiden içip epey sarhoş olmuş. Biz bahçedeyken sarhoş bir halde yalpalayarak garajın önündeki araba yolunda ilerlemeye başladı. İlk aklıma gelen ona ateş etmekti. Ama bugün bile nedenini bilmediğim bir ruh halinde vazgeçtim. Adam hala sendeliyor, ağız dolusu küfrederek söyleniyordu. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Yüzünde viski sarhoşu bir insanda görebileceğiniz o düşkün ifade yerleşmişti. İki yana yalpalayarak çimenlere basa basa yürüdükten sonra bizimle karşılaştı. Bir ağaca dayandı ve geçmek için bize yol verdi. Tam bu anda tabancasını çekerek birdenbire dam bir ateş etti. Zavallı delikanlı alnından vurularak öldü. Ben de otomatik tabancamı ateşleyerek onu öldürdüm. Ama artık çok geçti. Dambi ses bile çıkaramadan ölmüştü. Kendisine ne olduğunu anladığından bile şüpheliyim. İki cesedi orada bırakıp yanmakta olan evin garajına doğru koştum. Garajda Doktor Hoyle'un otomobilini buldum. Deposu benzin dolu, kullanılmaya hazır haldeydi. Otomobili harabeye dönmüş kentin sokaklarında sürerek yerleşkedeki sağ kalmış arkadaşlarımın yanına döndüm. Keşfe çıkan diğer arkadaşlar da döndüler. Onlar fazla bir şey elde edememişlerdi. Profesör Fairmead yalnızca Shetland türü bir midilli bulup getirmişti. Zavallı hayvan ahırında bağlı kalmış, kim bilir kaç gündür beslenmediği için zayıflamıştı. Yük taşıyacak durumda değildi. Onu burada bırakmayı önerenler oldu ama ben karşı çıktım. Hayvanı yanımızda götürmemizi, et gereksinmemizi gidermek için onu kesip yiyebileceğimizi söyledim. Yola çıktığımızda 47 kişiydik. İçimizde kadınlar ve çocuklar da vardı. Bizimle birlikte gelen ihtiyar fakülte dekanı iyice elden ayaktan düşmüş gibiydi. Onu küçük çocuklar ve Profesör Fairmead'in annesiyle birlikte otomobile yerleştirdik. Ayağında kurşun yarası olan genç İngilizce öğretmeni Waltopi de direksiyona geçti. Geri kalanlar yürüyor, Profesör Fairmead midilliği yedekte götürüyordu. Aslında güneşli bir yaz günündeydik. Ama her yandaki yangınlar yüzünden duman tabakası gökyüzünü örtüyor, güneş bu dumanlar arasından sönük bir küre gibi görünüyordu. Kan kırmızı, uğursuz bir küre. Birkaç gündür güneşi böyle görmeye alışmıştık. Ancak burun deliklerimizden, gözlerimizden giren duman bizi rahatsız ediyordu. Güneydoğu önünde, kenti çevreleyen sonsuz sosyal konutların arasından yürüyorduk. Önce, kentin hemen dışındaki küçük yeşil tepeleri aştık. İlerleyişimiz çok yavaştı. Kadınlar ve çocuklar hızlı yürüyemiyorlardı. Yürümeyi rüyalarında bile görmemişlerdi. Torunlarım, bugünkü gibi yürümeyi bilen insanlar değildik o günlerde. Vebadan önce yürümek bilinmezdi. Birbirimizle bağlantıyı yitirmemek için yavaş yürümemiz gerekiyordu. Yağmacılar azalmaya başlamıştı. Zaten çoğu kızıl vebaya yakalanıp ölmüştü. Ama kalanlar yine de tehlikeliydiler. Yakınlarından geçtiğimiz güzel konutların kimilerine yangın hala ulaşmamıştı. Ama duman kokusu her yerdeydi. Yağmacıların çılgınlığının yangınla yakın bağlantısı var gibiydi. Çevremizdeki evler yangınla birlikte yağmacılardan da korunmuşa benziyordu. Bunlara rastladıkça garajlarda kalmış otomobiller ve benzin arıyorduk ama elimiz boş kalmıştık. Çünkü işe yarar her şey götürülmüştü. Bu araştırmalar sırasında Calgan adlı bir genç öldü. Bir çalılığın arkasında pusu kurmuş yağmacının biri tarafından öldürüldü. Bu ölüm başımızdan geçen acıların sonuncusu oldu. Gerçi az sonra da bir serseri kafilemize ateş etti. Ama çılgınlıktan silahını doğrultamıyor, rastgele ateş ediyordu. Bize zarar veremeden onu öldürdük. Banliyö'nün en güzel yerlerinden biri olan Fruitvale'de İçimizden birinde veba belirtisi görüldü. Fruitvale, Auckland'ın doğusunda, Merritt Gölü'nün güneydoğusunda yerleşim yeri. Bu kurban Profesör Fairmead'di. Hastalığa yakalandığını fark eder etmez bize işaret ederek, otomobildeki annesine durumu belli etmememizi söyledi. Bizden ayrıldı. Umutsuzlukla yakındaki bir villanın kapısına oturdu. Ben kafilenin en arkasındaydım. Bir el işaretiyle veda ettim. O gün aramızdan 5 kişi daha hastalandı. Gece yolumuza devam etmedik ve akşamüstü Fruitvale'in ötesinde kamp kurduk. O gece 10 kişi daha vebaya yakalandı.
Onlardan uzaklaşmak için birkaç kez kamp yerimizi değiştirdik. Sabah 30 kişi kalmıştık. Dekanı asla unutmayacağım. Sabah yola koyulduğumuzda, yaya ilerleyen karısında vebanın belirtileri çıktı ve kafileden kendi isteğiyle uzaklaştı. Dekan da otomobilden inip karısıyla kalmak istedi. Onu vazgeçirmek için her şeyi yaptık ama kararında ısrar etti. Sonunda boyun eğmek zorunda kaldık. Bu yüce bir davranıştı. Biz onlara ne olduğunu bile öğrenemeden kaçmayı sürdürdük. Yolculuğumuzun ikinci gecesinde kentten uzaklaşmış ve Havers'ta konaklamıştık. Sabah sadece 11 kişi hayatta kalmıştık. O gece ayağından yaralanan Profesör Valtopi, annesi ve kız kardeşiyle birlikte otomobili kaçırmış, yiyeceklerimizin hemen hepsini götürmüştü. Konak yerimizde dinlenirken son uçağın üstümüzde uçup gittiğini gördüm. Kırlardaki duman daha azdı. Uçak üzerimizden 200 metre yüksekteydi. Sağa sola dönüşler yapıyor, başıboş yol alıyora benziyordu. Bir arıza mı olmuştu? Bunları bilmiyorum ama bir dakika sonra uçak aniden alçalmaya başladı. Sonra benzin deposu alev aldı ve patlama oldu. Uçak kurşun gibi yere çakıldı. O günden sonra hiç uçak görmedim. Yıllar boyu gözlerim umutla uçak aradı. Eski uygarlıktan hala bir parçanın kaldığını, orada insanların yaşamakta olduğunu hayal ediyordum. Ne yazık ki boşunaydı. Kaliforniya'da başımıza gelenler, dünyadaki bütün insanların başına gelmişti. Ertesi gün Niles'a ulaştığımızda sadece 3 kişi kalmıştık. Niles, Alameda ilini oluşturan yerleşim yerlerinden biri. O günkü yürüyüş sırasında Profesör Waltopi ve otomobili gördük. Otomobil parçalanmıştı. Yere serili battaniyenin üstünde Waltopi, annesi ve kız kardeşi ölü olarak yatıyorlardı. Bu alışmadığımız yorucu yürüyüşten sonra ağır bir uykuya daldım. Sabah uyandığımda dünyada tek başımaydım. Canfield ve Parsons, bu son iki yoldaşım da vebadan ölmüşlerdi. Kimya fakültesine sığınan 400 kişi ve yola çıkan 47 kişiden geriye sadece ben kalmıştım. Ben ve bir de Shetland cinsi midilli. Olayların neden böyle geliştiğini açıklayamıyordum. Vebaya yakalanmamıştım. Hepsi buydu. Bağışıklığım vardı. Milyonlar içindeki tek şanslı adamdım. Orana vurursak, vebadan kurtulmak milyonda bir, hatta milyonlarda bir şanstı. 5. İki gün bütün ölülerden uzakta bir çardakta yaşadım. Bu iki gün her an ölümle buluşmaktan korksam da dinlenip güç kazandığım bir devre oldu. Midilli de bayağı canlanmıştı. Üçüncü gün mütevazı konserve dağarcığımı Midilli'ye yükleyerek üzgün bir halde yürüyüşe başladım. Ne bir adama, ne kadına, ne de bir çocuğa rastladım. Ölüm her yere yayılmıştı. Doğal yiyecekler elbette vardı. O çağda toprak şimdiki halinden farklıydı. Gereksiz ağaç ve çalılardan temizlenmiş, tarıma elverişli hale getirilmişti. Çevremde milyonlarca canlıyı besleyecek kadar yiyecek vardı. Ne var ki bu olgunlaşmış meyveler yok olup gidiyordu. İstediğim kadar meyve ve sebze topluyordum. Terk edilmiş çiftliklerde taze yumurtalar buluyor, tavuklar yakalıyordum. Kimi zaman depolarda bulduğum konserveleri alıyordum. Şuna şaşırmıştım. Evcil hayvanlarda garip bir değişim başlamış, vahşileşip birbirini parçalar olmuşlardı. Önce tavukları, ördekleri yok ettiler. Domuz, kedi ve köpekler yeni yaşama hemen uyum sağladılar. Köpekler çoktu. Kısa zamanda sorun yaratmaya başladılar. Cesetleri parçalıyor, gece gündüz uluyorlardı. İlk günlerde köpekler tek başlarına dolaşıyor, birbirlerine saldırmıyorlardı. Bir süre sonra bir araya toplandılar. Sürüler halinde sağa sola koşmaya başladılar. Köpek doğal olarak toplumcul bir hayvandır. İnsanlarla birlikte yaşamaya alışmıştır. Ancak insan kalmadığından yeniden vahşi soyuna dönmüştü. Dünyanın son günlerinden önce pek çok köpek türü bulunuyordu. Yatık tüylüler, uzun tüylüler, finolar, aslan gibi güçlü köpekler. Küçükler kısa sürede irileri tarafından yok edildiler. Çok iriler de vahşi yaşama uyum sağlayamadılar. Sonunda sadece orta boy köpekler hayatta kalmayı başardılar. Bunlar kırlarda dolaşan kurt köpekleridir. Onları siz de görüyorsunuz. Hu hu karşı çıkarak,
''Dede, kediler neden sürüler halinde sağa sola koşuşmadılar?'' dedi.
''Kediler toplumcu hayvanlar değildir. 19. yüzyılda yaşamış bir yazarın kitabında şunları okuduğumu anımsıyorum. Kedi tek başına yaşayan hayvandır. Uygarlıklar boyunca insan onu evcilleştirinceye kadar kedi yalnız yaşarmış. İşte o uygarlık ortadan kalkınca bu hayvan özgürlüğünü kazanmış, yeniden yalnız yaşar olmuştu. Bu arada atlar da yeniden vahşileştiler. İnsanların bir zamanlar terbiye ettiği bütün at cinsleri soysuzlaştı. Sizin de tanıdığınız Mustang dediğimiz bir at cinsi ortaya çıktı. Yine inekler, koyunlar, evcil kuşlardan güvercinler de soysuzlaştılar. Tavuklar eskiden kümeslerde yaşayanlara hiç benzemiyordu. Fakat ben öykümü sürdüreyim. Issız bir dünyada yürüyordum. Zaman geçtikçe yok olan insanları düşünüyordum. Üzüntüm giderek artıyordu. Kimseye rastlamadığımdan yalnızlığımın verdiği acı gün geçtikçe içime çöküyordu. Önce Livermore Vadisi'ni geçtim. San Joaquin Vadisi'ni ayıran dağları aştım. Siz bu vadiyi hiç görmediniz. Çok geniş bir vadidir. Bugün orası vahşi atların evidir. Orada binlerce, on binlercesi bir arada yaşamaktadır. 30 yıl önce o vadiye gitmiştim. Çevredeki vadilere gittiğinizde yabani atlar görüyorsunuz. Ancak bunlar San Joaquin Vadisi'ndeki büyük sürülerle kıyaslanacak gibi değildir. O dönemin bir garipliği de inekler vahşileştikten sonra alçak ılıman vadilere yerleştiler. Böylece kendilerini soğuktan koruma olanağı buldular. Büyük kentlerden uzaklaştıkça yağmalanmış köyler buluyordum. Yağmacılar buralara kadar uzanmamışlardı. Ama ne yazık buralarda da sağ kalmış kimse yoktu. Tüm insanlar kızıl vebadan ölmüşlerdi. Cesetleri görünce uzaklaşıyor, çevrelerinden dolaşarak gidiyordum. Lathrop yakınında iki çoban köpeğine rastladım. Evcildiler. Yalnızlığımı gidermek için onları yanıma aldım. Zaten onlar da başıboş kalmanın sıkıntısı içindeydiler. İnsana içten bağlılıkları yüzünden yanıma kendiliklerinden yanaşmışlardı. Sonra yıllarca yanımdan ayrılmadılar. İçgüdüleri sizin köpeklerinizinki gibiydi. Ama 60 yıldır geçmişteki içgüdülerini yitirdiler. Şimdi evcilleşmiş kurtlara benziyorlar. İhtiyarın bu açıklamasından sonra yarık dudak ayağa kalktı. Çobanlığını yaptığı keçi sürüsünün güvende olup olmadığına göz attı. Sonra güneşin ufka yaklaşmakta olduğunu gördü. İhtiyarın daha fazla uzatmadan sözünü bitirmesini istedi. Edwin de dedesinin öyküyü çabuk anlatmasından yanaydı. Anlatacak pek az şey kaldı. İki köpeğim ve yük taşıyıcı olarak kullandığım midilli ile yola koyulduk. San Joaquin Vadisi'ni geçtim. Bu arada bulduğum bir atı da yanıma almıştım. Onu binek hayvanı olarak kullanıyordum. Sierra dağlarından Yosemite Vadisi'ne ulaştım. Oradaki büyük otelde birçok konserve yiyecek buldum. Çevredeki otlakta av hayvanı boldu. Irmakta alabalıklar doluydu. 3 yıl burada tek başıma yaşadım. Düşünün torunlarım. Uygarlık içinde doğup yetişmiş bir insanın dünyada tek başına kalması ne kadar acıklıdır. Bu ilkel koşullarda üzülerek yaşadım. Uygarlığın bütün nimetlerinden yoksun kalmıştım. Sonra bir an geldi ki yalnızlığa dayanamayacağımı anladım. Çıldıracağımı sanıyordum. Kendimi köpek gibi toplumcul bir hayvan olarak görüyordum. Kendi soyumdan yaratıklardan ayrı yaşayamayacaktım. Ben vebadan kurtulduğuma göre benim gibi hayatta kalmış başka insanlar da vardı. Yürüttüğüm akla göre aradan geçen 3 yıl içinde veba mikropları etkisini yitirmiş ve salgın sona ermiş olmalıydı. Böylece atım, midillim ve köpeklerimle birlikte yola çıktım. San Joaquin Vadisi'ni yine geçtim. Dağlık bölge geride kaldı. Livermore Vadisi'ne indim. 3 yılda her şey inanılmayacak ölçüde değişmişti. Yaşadığımız yerler tümüyle başkalaşmıştı. Ekili yerleri yabani otlar bürümüş, çiftçilerin çalışarak elde ettikleri meyveler yok olmuştu. Nefis meyvelerin, besleyici sebzelerin yerlerini yabani otlar, dikenli küçük ağaçlar almıştı. Oysa insanoğlu bu yabani bitkilerle uzun yıllar boyunca savaşmıştı. Şimdi insan eli çekilince bu otlar ortalığı kaplamışlardı. Yolculuğum devam ederken çayır kurtlarına da rastladım. Kurtla tilki melezi hayvanlardı. Sayıları çok artmıştı. Ayrıca bildiğimiz kurtlara rastladım. İkişerli üçerli gruplar halinde dağlardan eskiden kovuldukları topraklara iniyorlardı. Eskiden Oakland adını taşıyan kente yakın Temescal gölünde yaşamakta olan insanlar buldum. O anda duyduğum heyecanı size anlatamam torunlarım. Atımın sırtında giderken gölün uzaklarında ağaçların arasında bir kamp ateşinin yandığını gördüm. Çıldıracak, kalp krizi geçirecek gibi oldum. Biraz yaklaşınca bir bebek ağlayışı duydum. İnsanların çocuğuydu bu. Kamp yerindeki köpeklerin havlayışına köpeklerim yanıt verdiler. Tam bilemesem de uzun süre boyunca kızıl vebadan kurtulan tek insanın kendim olduğunu sanmıştım. Şimdi bir başkasının yaktığı ateşin dumanını kokluyor, bir bebek ağlayışı duyuyordum. Gölün yakınlarında, tam orada, 150 metreden daha yakında şişman bir adam gördüm. Göl kıyısında bir kayanın üstüne oturmuş balık tutuyordu. Başarmıştım. Atımı durdurdum. Adama seslendim ama yanıt vermedi. Elimi salladım. Beni görüyorlar ama karşılık vermiyordu. O zaman ellerimle yüzümü kapadım. Yeniden bakmaya korkuyordum. Bir sanrıya kapıldığımı, gözlerimi yeniden açtığımda adamın ortadan yok olduğunu anlayacağımı sanıyordum. Sanrı beni öyle etkilemişti ki onu yitirmekten korkuyordum. Gözlerim kapalı kaldığı sürece o adam düşümde varlığını sürdürecekti. Böyle hareketsiz beklerken köpeklerimin hırlamaları arasından adamın sesini işittim. Bana ne söylediğini biliyor musunuz? Hemen aktarayım. "Hangi cehennemden geliyorsun?" diyordu. İşittiğim sadece bu sözcüklerdi. Senin diğer büyük babanın yarık dudak, 55 yıl önce Temescal Gölü yanında bana hoş geldin demek için kullandığı sözcükler bunlardı. Bu kaba sözcüklerdi yıllar sonra işittiğim ilk sözcükler. Gözlerimi açtım. Karşımda iri yarı, esmer, uzamış saçlı, iri çeneli, çıkı kalınlı ve sert bakışlı bir adam gördüm. Atımdan nasıl indiğimi bilmiyorum. Gözlerimden yaşlar boşanarak adamın ellerine sarıldım. Onu kucaklamak istiyordum. Adam kendisine gösterdiğim bu yakınlığa karşı hiç hareket etmedi. Kuşkulu gözlerle baktı, sonra çekip gitti. Yine ellerine sarıldım. Heyecandan hıçkırarak ağlıyordum. Bunları anlatırken ihtiyar adamın gözlerinden yaşlar geliyordu. Çocuklar ona gülerek bakıyorlardı. İhtiyar, "Bu kadar ağlamak yeter," diyerek anlatmaya koyuldu. Onu kucaklamak istesem de bu şoför bana izin vermedi. Kabaca bir davranışla beni itti. Böyle tiksindirici bir davranışla daha önce hiç karşılaşmamıştım. Adı da bir garipti. Şimdi unuttum adını. Onu herkes şoför diye çağırırdı. Bu onun mesleğinin adıydı ama kötü bir lakap olarak üzerinde kalmıştı. O günden beridir onun soyundan gelenler şoför oymağı adıyla çağrılırlar. Şiddet düşkünü, adalet nedir bilmez bir adamdı. Kızıl veba ona nasıl bulaşmamıştı bir türlü anlayamadım. Onu gördükçe evrendeki adaletin bizim inandığımız metafizik ahlaki değerlerin varlığından şüpheye düşüyordum. Neden hayatta kalmıştı? Acımasız, ahlak dışı bir canavardı. Doğanın yüz karası bir yaratıktı. İnsafsızdı, hayvan gibi yaşayan bir düzenbazdı. Otomobillerden, makinelerden, benzin ve garajlardan söz ederdi. Bir de özellikle veba salgını öncesinde yaptığı küçük hırsızlıkları ve iğrenç dolandırıcılıkları. Yüzlerce milyon, evet, milyarlarca insan vebadan kırılırken bu adam hayatta kalmayı başarmıştı. Onun peşinden kampına gittim ve kampta o kadını gördüm, Vesta. Muhteşemdi ve zavallıydı. Evet oydu, bankacı John Van Warden'ın genç karısı Vesta Van Warden'dı. Şimdi paçavralara bürünmüş, ağır işler yapmaktan yüzü handi ise çirkinleşmiş, elleri nasırlardan biçimsizleşmişti. Konakladıkları yerde, ateşin üstünde akşam yemeği pişirmekteydi. Vesta, dünyanın tanık olduğu en büyük zenginliğin ihtişamlı dünyasına doğmuştu. Kocası John Van Warden, 1 milyar 800 milyon dolarlık servet sahibiydi. Amerika'daki iş yaşamı kurallarını koyan Sanayi İşverenleri Sendikası'nın da başkanıydı. Aynı zamanda tüm dünyayı elleri altında tutan Uluslararası Denetim Birliği'ni yöneten 7 kişiden biriydi. Vesta da aynı ölçüde zenginlik ve asalet sahibiydi. Babası Philip Saxon ölümüne dek Sanayi İşverenleri Sendikası'nın başkanlığını yürütmüştü. Bu görev kalıtsal olarak alt soylara devredilirdi ama Saxon'un bir erkek çocuğu yoktu. Tek çocuğu olan Vesta, bu gezegende görülmüş en yüksek kültürel düzeye çıkmış kuşakların verdiği mükemmel bir çiçekti. Vesta Van Ward'ın müstakbel eşiyle nişanlanana dek Saxon yerini alacak kişiyi açıklamadı. Bu evlilik eminim ki politik nedenlere dayanıyordu. Elde ettiğim kanıtlara göre Vesta kocasını gerçekten sevmedi. İlişkileri birbirlerine şarkılar söyledikleri çılgınca bir tutku düzeyine asla çıkmadı. Sanayicilerin egemen oldukları günlerde zenginliğin kalabalık ellerde dağılmasını engellemek için böyle pek çok evlilik yapılıyordu. İşte o kadın şimdi eski ve islenmiş kapta balık yahnisi pişiriyordu. Rüzgarın savurduğu duman güzel gözlerini kan çanağına çevirmişti. Bu kadının öyküsü üzücüydü. Şoför gibi, benim gibi kızıl vebadan kurtulanlardandı. Bay Van Worden, San Francisco koyuna bakan bir tepede yazlık bir villa yaptırmıştı. Dört yanı geniş bir bahçeyle çevriliydi. Kızıl veba ortaya çıkınca Bay Van Worden kızını bu villaya yollamıştı. Silahlı nöbetçiler konutu koruyor, kimseyi içeri sokmuyorlardı. Daha önce konutun içi ilaçlanmıştı. Yine de kızıl veba oraya girmiş ve nöbetçileri, hizmetçileri, kahyaları öldürmüştü. Sonunda Bayan Vesta villasında tek başına kalmıştı. Şoför, veba salgınından kendisi gibi birkaç kişiyle birlikte kaçıp kurtulmadan önce bu ailenin uşaklarından biriydi. İki ay kadar kırlarda dolaşmış, sonra villaya gelmişti. Genç kadını bahçedeki küçük bir odacığa tek başına yerleşmiş olarak buldu. Adam çok güçlüydü. Ondan korkan genç kadın kaçıp ağaçların arasına saklanmıştı. O gece yaya olarak yola koyulan kadının dağlarda yürümekten tabanları yarılmış, otlara tutunduğu ellerinin ayaları parçalanmıştı. Adam onu takip etti ve hemen o gece yakaladı. Kadını dövdü. Anladınız değil mi? O kadına acımasız tokatlar atmış ve kölesi haline getirmiş. Kadın yemek pişirmek için gereken çalı çırpıyı toplamak, ateş yakmak, yemeği pişirmek ve diğer kamp işlerini yapmak zorundaymış. Ayrıca en bayağı ve aşağılık işleri de Vesta yapıyormuş. Oysa bu kızcağız bu işleri yapmak üzere yetiştirilmemişti. O bu işleri yapmaya çabalarken, onu köleleştiren adam kampın çevresinde dolanıp işleri nasıl yaptığına bakıyordu. Adam kesinlikle hiçbir iş yapmıyordu. Yaptığı tek şey et için avlanmak ve balık tutmaktı. Aferin şoföre. Yarık dudak, diğer çocukların bile işitemeyeceği bir sesle ihtiyarın anlattıklarını yorumlamıştı. Sonra yüksek sesle devam etti. Şoförü ölmeden önce tanımıştım. Olağanüstü bir adamdı ama bazı şeyler yapardı. İlerleyip giden şeyler. Biliyorsun, babam bu şoförün kızıyla evlenmişti. Adam onları dövmekten hiç geri kalmamıştı. Şoför, köpoğlunun tekiydi. Biz çocukları çevresinde susta durdururdu. Canavarlaştığında elinin uzanacağı yerden uzak dururdum. Bir keresinde hep yanında taşıdığı sopalardan biriyle kafamı yarmıştı. Yarık dudak, anımsayabildiği birkaç şeyi anlatıp bitirmişti. Çocuklar yeniden ihtiyara döndüler. O da kendinden geçmiş halde şoför oymağı soyunun dayandığı Vesta hakkında sayıklar gibi konuşmaya başladı. Sizlere karşılaştığım o durumun korkunçluğunu anlatabilmem olanaksız. Şoför bir uşaktı, anladınız mı? Bir uşak. Yaşamı tıpkı o köleleştirdiği kadın gibi emirlere boyun eğmekle geçerdi. O kadın doğumundan ve evliliğinden gelen hakları dolayısıyla yaşamın efendisiydi. Şimdi kendi yazgısını elinde tutan efendisi gibi o da zamanında milyonların yazgısını pembecik ellerinde tutmuştu. Veba salgınının öncesinde. O kadın için şoför gibi birinden emir almak akla bile getirilemeyecek bir utanç nedeniydi. İşte tanık olduğum durum böyleydi. Ah! Büyük sanayicilerden birinin karısı Bayan Goldwyn'i anımsadım. Uçağına binerken şemsiyesini düşürmüştü. Uşaklarından biri şemsiyeyi alarak doğrudan Bayan Goldwyn'e vermek gibi yanlış bir davranışta bulundu. Düşünsenize, dünyanın en soylu kadınlarından birine. Uşağın bu davranışını kadın hoş görmedi. Cüzamlı bir adamdan kaçar gibi geri çekildi. Her zaman yanında olan sekreterine işaret yaparak şemsiyenin onun tarafından alınıp kendisine verilmesini bildirdi. Bayan Goldwyn bu kendini bilmez, yol yordamdan haberi olmayan uşağa öyle kızmıştı ki
Hemen oracıkta işine son verdi. Bayan Vestavan vardığında bu cinsten bir kadındı. Şimdi şoför onu döverek hizmetçi olmaya zorluyordu. Bill, evet anımsadım. Şoförün adı Bill'di. Sefilin biriydi. Cahildi. İnce duygulardan ve kültürlü bir ruhun şövalyece ilhamlarından tamamen yoksundu. Hayır, burada kesin bir yargıda bulunacağım. Kadın ruhunun inceliklerinden, hele Vestavan Varden gibi bir kadını anlayabilmekten acizdi. Bu durumdaki zorluğu anlamanız mümkün değil torunlarım. Çünkü sizler de onun gibi küçük cahil vahşilersiniz. Kendi vahşiliğiniz dışında hiçbir şeyi zerre kadar önemsemiyorsunuz. Vesta neden benim olmamıştı? Ben ince zevkli ve kültürlü bir adamdım. Büyük bir üniversitede profesördüm. Vebadan önce yaşadığım sınıf itibariyle benden çok yukarılarda olabilirdi ama artık benimle birlikte olması alçak gönüllülük sayılmayacaktı. Sonuçta acımasız bir yıkımın ardından şoförün ellerine düşmüş durumdaydı. Düşünüyordum da onu anlayabilir, gözlerine bakabilir, sohbet edebilir, ellerine dokunabilir, onu sevebilir ve ince duygularımla onu kuşatabilirdim. Bunları yaptığımda o andaki durumundan daha kötü bir hale düşeceği yoktu. Beni sevebileceğinden emindim. Eğer dünya üzerinde şoförden başka erkek kalmamış olsaydı. Neden 8 milyar can alan bu kızıl veba bir canı daha almamış da şoförü sağ bırakmıştı? Bir keresinde şoförün balık tutmaya gittiği bir gün onu öldürmem için bana yalvardı. Gözyaşları içinde onu öldürmem için beni ikna etmeye çabaladı. Fakat adam çok güçlü ve şiddete düşkündü. Kalkışmam gereken işten korktum. Sonra adamla konuştum. Ona atımı, midillimi, köpeklerimi, sahip olduğum tüm mal varlığımı teklif ettim. Sadece Vesta'yı bana versin diye. Bana güldü ve başını olmaz anlamında salladı. Çok küstahtı. Bana eski günlerde bir uşak olduğunu, benim gibi adamlar ve Vesta gibi kadınların gözünde çöpten başka bir şey olmadığını ama şimdi yeryüzündeki en güzel kadının kendisine hizmet ettiğini, yemeğini pişirdiğini ve ileride çocuklarına bakıcılık yapacağını söyledi. ''Senin iyi günlerin veba salgınından önceydi,'' dedi bana. ''Ama bugün benim günüm. Bu lanet gün benim. Bana verebileceğin hiçbir şeyle, o eski günlerle şimdiki günlerin değiş tokuşunu sağlayamazsın.'' Söyledikleri bunlardı ama tam olarak bu sözcüklerle değil. Basit, yarım akıllı bir adamdı. Dudaklarından bu sözcüklerin dökülmesi olanaksızdı. Bana gözlerimi kadınından çekmezsem kafamı koparacağını ve kadına kopardığı kapayla dayak atacağını söyledi. Ne yapabilirdim? Korkmuştum. Çok güçlüydü. Kamplarını keşfettiğim o ilk gece, Vesta ve ben yok olup giden dünyamız üzerine uzun uzun konuşmuştuk. Sanattan, kitaplardan ve şiirden söz etmiştik. Şoför bizi gülerek ve esniyerek dinlemişti. Böyle anlayamadığı konularda konuşmamızdan sıkılıyor ve sinirleniyordu. Sonunda şöyle dedi. ''İşte bu Vesta Van Varden, sanayici Van Varden'ın bir zamanlardaki karısı, güzellik timsali kadın, şimdi benim kadınım. Zaman değişiyor, Profesör Smith, zaman değişiyor. Şimdi bana bak kadın, çarıklarımı çıkar ve bundan keyif al. Profesör Smith'in nasıl değiştiğine tanık olmasını istiyorum.'' Kadının dişlerini nasıl sıktığını, yüzünde açılan isyan bayrağının nasıl dalgalandığını gördüm. Adam bana doğru biçimsiz yumruğunu sallar gibi yapınca korktum. Kalbime bir sıkıntı çöktü. Ona karşı bir harekete girişemedim. Hemen kalktım. Bu gurur kırıcı sahneyi görmek istemiyordum. Ama adam gülerek, eğer kalmaz ve izlemezsem beni de dövmekle tehdit etti. Çaresiz kaldım. Orada Temuskal Gölü'nün kıyısındaki kamp yerinde Vesta'yı, Vesta Van Varden'ı diz çökmüş, sırıtıp duran yarı maymun bir adamın çarıklarını çıkarırken gördüm. Siz bunların ne demek olduğunu anlayamazsınız torunlarım. Anlattıklarımın anlamını kavrayamazsınız. Şoför, kadının bu adice hizmetçilik görevini yerine getirmesini sinsice izlerken, ''İpsiz gibi kement at ve büyücü gibi sık.'' dedi. ''Şimdi ağırdan alıyor profesör, ağırdan alıyor. Ama çenesine sıkı bir yumruk patlattın mı?'' İşini hızla ve koyun gibi boyun eğerek yapacaktır. Bir başka gün şöyle demişti.
Dünyayı yeniden kurmak ve çoğalmak için bir şeyler yapmak zorundayız. Fakat sen işe yaramazsın profesör. Bir kadının yok. Biz de sana cennet bahçelerine aykırı düşecek bir teklifte bulunacak değiliz. Ama çok gururlu bir adam olduğumdan değil ha. Neden olduğunu söyleyeyim. Bunları söylediğinde küçük kızı bir yaşında ya var ya yoktu. Bu senin kadının işte. Onun büyümesini beklemen gerekecek. Cömertçe değil mi? Burada hepimiz eşitiz. Ben de bu çamur deryasının içindeki en büyük kara kurbağasıyım. Fakat kendini beğenmiş değilim. Asla değilim. Sana bu onuru veriyorum Profesör Smith. Sana benim ve Vesta Van Worden'ın kızıyla nişanlanma onurunu veriyorum.
6. Şoförün konakladığı yerde, üzüntüler içinde 3 hafta yaşadım. Bir gün, ya bana iyilik olsun diye ya da Vesta'yı kötü etkilediğimi düşündüğünden olacak, geçen yıl Kantrakasta tepeleri ile Karkinez Boğazı arasında, boğaza yakın bir yerde bir duman gördüğünü anlattı. Bu, o tepelerde yaşamakta olan başka insanların varlığı anlamına geliyordu. 3 haftadır bu değerli haberi benden saklamıştı. Köpeklerimi ve atlarımı alarak o gün Kantrakasta tepelerinin boğaza bakan tarafına doğru yola çıktım. Oraya vardığımda duman göremedim. Kasta limanında çelikten yapılma küçük bir tekne buldum. Hayvanlarımla birlikte bu tekneye bindim. Kıyıda bulduğum büyük bir bez parçasını yelken yerine kullandım. O sırada güneyden esen bir rüzgar bizi Vallejo harabelerine kadar getirdi. Orada kentin kenar semtinde yeni terk edilmiş bir konaklama yerinin izlerine rastladım. Kızıl vebadan kurtulmuş bazı insanların San Francisco körfezine kadar geldiklerini anladım. Daha sonra öğrendiğime göre bunlar Santa Rosa oymağını kuranlardı. Bir demiryolu hattını takip edip tuzlalardan geçen dar bir yolda izlerini buldum. Bu izler beni Sonoma Vadisi'ne getirdi. Sonunda Santa Rosa oymağının yerini buldum. Burası eskiden Glen Allen'ın tuğla fabrikasıydı. Oymakta 18 kişi vardı. İkisi ihtiyardı. Biri eski bankacı Jones, ötekisi eski tepecilerden Harrison'dı. Harrison, Napa'daki devlet akıl hastaları hastanesi müdiresine rastlamış ve bu kadınla evlenmişti. Napa kentinin sınırları içinde yaşamakta olan tek kadın buydu. Oymakta iki ihtiyardan başka 3 delikanlı vardı. Bunlar Cardiff ve Hale adlı iki eski çiftlik sahibi ve Wainwright adlı gündelikçi bir işçiydi. Kızıl vebadan kurtulmuş olan bu 3 genç, başıboş dolaştıkları sırada kendilerine birer kadın bulmuşlardı. Cahil bir çiftçi olan Hale büyük piyango vurmuş, Kaliforniya'nın Vesta'dan sonra en güzel kadını olan Bayan Isadora rastlamış ve onu kendisine eş olarak almıştı. Bu kadın dünyaca tanınmış bir şarkıcıydı. Kızıl veba San Francisco'da konserler vermek amacıyla bulunduğu sırada ortaya çıkmıştı. Onunla 4 saat boyunca konuştuk. Bana başından geçenleri anlattı. Kendisini Mendocino orman bölgesindeyken Hale'in kurtardığını söyledi. Hale cahildi ama iyi ve namuslu bir adamdı. Adalet duygusuna ve sağduyuya sahipti. Bayan Isador, şoförün karısı Vesta'dan çok daha mutluydu. Cardiff ile Wainwright'ın eşleri ise halktan gelme kızlardı. Sağlam yapılı, sağlıklı, ev ve el işlerine alışkın, kızıl veba felaketinden sonraki yaşama elverişli tiplerdi. Bunlardan başka, Elrich'teki akıl hastanesinden kaçmış, geri zekalı iki erkek ve oymağın kuruluşundan sonra doğmuş 6 küçük çocuk vardı. Bir de Bertha adında kadın vardı. Bertha iyi bir kadındı. Yarık dudak, babanın küçümseyici alaylarına rağmen iyi bir kadındı. Onu eş olarak seçtim. O senin babanın annesidir Edwin ve seninkinin de Huhu. Bizim kızımız Vera, senin babanla evlenmiştir yarık dudak. Baban Sandow'da şoförle Vesta Van Worden'ın en büyük oğullarıdır. Böylece Santa Rosa oymağının 19. kişisi oldum. Benden sonra oymağa yeni katılımlar oldu. 2 kişi daha katılmıştı. Bunlardan birisi Mangerson'dır. Büyük sanayicilerden olan bu adam, 8 yıl boyunca Kuzey Kaliforniya'da tek başına yaşamış, daha sonra güneye inerek bizi bulmuştu. Daha sonra kızım Mary ile evlenmek için 12 yıl boyunca bekledi.
İkincisi daha sonra Utah oymağını kuran Johnson adlı biriydi. Çok uzaklarda, doğu yönündeki çölleri geçince ulaşılan bir yerdir Utah. Johnson, Kaliforniya'ya ancak kızıl vebadan 27 yıl sonra ulaşabilmişti. Johnson'ın bize anlattığına göre, kızıl vebadan sonra bütün Utah eyaletinde yalnızca 3 kişi, kendisiyle birlikte 3 erkek hayatta kalmıştır. Uzun yıllar avlanarak birlikte yaşamışlar, sonunda çaresizlik içinde insanoğlunun üremesi gerektiğini düşünerek batıya yönelmişler. Bu yolculuğu Kaliforniya'da sağ kalmış kadınlar bulmak umuduyla yapmışlar. Büyük çölde yaptıkları bu yolculukta yalnızca Johnson hayatta kalmış, iki arkadaşı ölmüşler. Johnson bize katıldığı zaman 46 yaşındaydı. Hale ve Isadore'un 3. kızıyla evlendi. Onun en büyük oğlu Halan'la evlendi yarık dudak. Halan Vesta ve şoförün 3. kızlarıydı. Johnson güçlü ve girişken biriydi. Santa Rosa oymağından ayrıldı ve San Jose'de yeni Utah oymağını kurdu. Küçük bir oymaktı bu. Önce sadece 9 kişiydiler. Ama Johnson öldüğünde çocukları ve torunları onun zeka ve enerjisini taşıdılar. Gelecekte dünyada oluşturulacak yeni uygarlıkta bu soyun önemli katkıları olacak. Benim bildiğim iki oymak daha vardı. Los Angelitos ve Carmelitos. İkincisi bir adam ve bir kadın tarafından kurulmuştu. Adamın adı Lopez'di. Meksikalıydı ve çok esmerdi. Carmel, çevresindeki çiftliklerde sığırtmaçlık yapardı. Karısı da Del Monte Oteli'nde orta hizmetçisiydi. Bu Los Angelitos oymağıyla karşılaşana dek 7 yıl geçmişti. Daha güneyde, verimli bir ülkede yaşıyorlardı. Çünkü orasının iklimi sıcaktı. Tahminime göre şu anda dünya üzerinde 300 ila 450 arasında insanın yaşıyor olması gerek. Elbette kızıl vebadan geriye kalanları diğer küçük hastalıkların perişan etmesi koşuluyla. Onlardan haber alıp tahminimi doğrulamak da mümkün değil. Johnson'ın çölü geçip Utah'tan buraya ulaşmasından beri ne doğudan ne de başka bir yönden haber geldi. Çocukluk ve ergenlik çağlarımda bildiğim dünya yitip gitti. Veba günlerinin öncesinden sağ kalan ve o günlerin harikalarını anımsayan son kişiyim ben. Gezegenimizin toprağına, suyuna, havasına hükmeden o tanrısal soydan gelip de bugün Kaliforniya'da rüzgarın önünde sürüklenen vahşilere dönüşen biziz işte. Yine de hızla çoğalıyoruz. Kız kardeşin, yarık dudak, şimdiden 4 çocuğu var. Hızla çoğalıyor ve yeni bir uygarlığın basamaklarını tırmanmaya başlıyoruz. Şu anda yaşayanlardan hiçbiri bu yeni uygarlığa tanık olamayacak. Belki de 100 kuşak sonra torunlarımız Sierra'ları aşıp doğuya ilerleyebilecekler ve yeni koloniler oluşturacaklar. Yeni bir Arya ırk dünyaya hakim olacak. Fakat şimdi çok yavaş ilerliyoruz. Tırmanacağımız daha pek çok basamak var. Umutlanmak için henüz çok erken. Ah, sadece bir fizikçi ve bir kimyacı hayatta kalabilseydi. Olmadı. Tüm bildiklerimizi unuttuk. Şoför demirle çalışmaya başlamıştı. Bugün kullandığımız demir ocağını o yaptı. Ama çok tembeldi. Üstelik metaller ve makinelerle ilgili tüm bildiklerini kendisiyle birlikte mezara götürdü. Ben tüm bunları nasıl bilebilirdim? Klasik eğitim almıştım. Kimyacı değildim ki. Diğer sağ kalanlarsa hiç eğitim görmemişlerdi. Şoförün becerdiği iki iş daha vardı. Sert içki imalatı ve tütün ekimi. Böylece sarhoş oluyordu. Zaten sarhoş bir anında Vesta'yı öldürdü. O, Vesta'nın sarhoşken göle düşüp boğulduğunu iddia etmişti. Ama ben Vesta'yı şoförün öldürdüğüne inanıyorum. Şimdi, torunlarım, sizi şifa dağıtıcılardan uzak durmanız konusunda uyarayım. Onlar kendilerini doktor diye adlandırıyorlar. Soylu bir uzmanlığa sahipmiş gibi davranıyorlar ama gerçekte şifa dağıtıcısından başka bir şey değiller. Yaptıkları şeytanca. Batıl inanışların karanlığını besliyorlar. Hepsi yalancı, dolandırıcı. Ama öyle alçaklar ki bizi yalanlarına inandırıyorlar. Gün geçtikçe yalanlarını arttırıyorlar ve bizim üzerimizde daha çok baskı kurmaya çalışıyorlar. Bunların tümü şarlatan. Şaşı Göz adlı genci anımsayın. Doktor havalarında dolaşıyor. Hastalıklardan korunma,
avda başarılı olma, sorunlardan uzak kalma ve güzel havalarda yaşamaya yardımcı büyüler hazırladığını iddia ediyor. Yiyecek karşılığında bu büyülerini satıyor. Kendisine karşı çıkanları da ölüm değneğiyle tehdit ediyor. Size söyleyeceğim şu ki, bu adam bunları söylediğinde yalan söylüyor. Ben Profesör Smith, Profesör James Howard Smith, yalan söylediğine dair yemin ederim. Yüzüne karşı yalancı olduğunu söyledim. Neden bana da ölüm değneğini yollamadı? Çünkü yalanlarına inanmadığımı biliyor. Ya sen, yarık dudak, bu batıl inanışlara öyle kaptırmışsın ki kendini, gece uyandığında yanında ölüm değneği dedikleri sopayı bulsan, korkudan ölürsün. Ama değneğin ölüm getiren etkisinden dolayı ölmezsin. Sadece bu hurafelere inanan, yarım akıllı bir vahşi olduğun için ölürsün. Bu sözde doktorları yok etmeli ve yitirdiğimiz bilgileri yeniden keşfetmeliyiz. Bu yüzden şimdi size söyleyeceğim şeyleri ciddiyetle dinleyip aklınızda tutun ki gelecekte kendi çocuklarınıza da tekrarlayabilirsiniz. Onların suyun ateşte tutulup ısıtıldığında buhar denen mükemmel bir şeyin açığa çıktığını söyleyin. Bu şey 10.000 adamdan bile güçlüdür ve hepsinin yapabileceğinden fazla iş yapar. Başka yararlı şeyler de var. Şimşeklerin içinde yaşayan şey de insanlığın hizmetine girebilecek bir güçtür. Geçmişte bu güç insana hizmet ederdi. Gelecekte de edecektir. Bir başka önemli şey de alfabedir. Alfabenin ne olduğunu bildiğim için işaretlerin anlamını sökebilmekte, sizin resim yazıyı okuyabildiğiniz gibi okuyabilmekteyim. Telgraf tepesinden denize inen kayalıktaki kuru bir mağaraya pek çok kitap sakladım. Sizin gibi resim yazıyı bilenlerin alfabeyi de rahatlıkla sökebilmesi için yardımcı kitaplar da var mağarada. Bir gün insanlık okumayı yeniden öğrenecek. Eğer bir kaza o mağarayı yok etmezse, Profesör James Howard Smith'in geçmişe dair bıraktığı o kültür hazinesini bulup eski zamanları öğrenecekler. İnsanların gelecekte başka şeyleri de keşfedeceklerine inanıyorum. Bunlardan biri de barut. Bununla çok uzak mesafelerden başka canlıları öldürebilmeniz mümkün olacaktır. Hangi maddelerde, nasıl bir karışımla barutu hazırlayacağınız, mağaradaki kitapların içinde yazılıdır. Bunun nasıl yapılacağını unuttum. Belki de hiç bilmiyordum. Fakat yeniden öğrenmeyi isterim. Eğer barut yapabilseydim, kesinlikle şaşı göze atar ve ülkemizi batıl inanışlardan temizlerdim. Büyüdüğümde şaşı göze tüm keçilerimi, etlerimi ve derilerimi vereceğim. Sadece bana doktorluğu öğretmesi için tüm varlığımı feda ederim, dedi Hu Hu. Doktorluğu öğrendiğimde herkes benden korkacak. Saygıdeğer biri olacağım. Dünya önümde eğilecek. İhtiyar başını sallayarak söylendi. Arya ırktan birinin, belki de işlevsiz kalmış son söylevinin, böyle derilere bürünmüş küçük bir vahşinin ağzından çıkan sözlerle kesilmesi ne kadar tuhaf. Beni kandıramazsın, dedi yarık dudak şifa dağıtıcısı olmak isteyen arkadaşına. Ölüm değneğini kullanman için sana ödeme yaparsam ve o değnek işe yaramazsa kafanda kırarım o sopayı, anladın mı hu hu? Dedemin barutla ilgili söylediklerini unutmamaya çalışacağım, dedi Edwin. Barutu yapmaya çalışacağım ve hepinizin efendisi olacağım. Benim için avlanıp bana et getireceksin yarık dudak ve sen hu hu, şifa dağıtıcısı olduğunda ölüm değneğini benim istediğim gibi kullanacaksın. Böylece korkulan adam sen değil, ben olacağım. Yarık dudak dediğini yapar da sopayı kafana vurursa cezasını barutla ben vereceğim. Dedem sandığınız gibi aptalın teki değil. Onun dediklerini dinleyecek ve günün birinde hepinizin efendisi olacağım. İhtiyar başını üzüntüyle sallayarak, ''Barut bulunacak.'' dedi. ''Bunu kimse engelleyemez. Aynı hikayede yeniden başlayacak. İnsanlık yıkılacak, insanlık savaşacak. Barut, milyonlarca insanın öldürülmesine aracılık edecek. Ancak bu yolla, ateş ve kanla yeni bir uygarlık kurulacak. Çok uzak gelecekte uygarlık yeniden gelişecek. İyi de, bundan çıkarımız ne olacak?'' Sadece eski uygarlığın sönmesi ve yeni uygarlığın kurulması. Bunun içinde 50.000 yılın geçmesi gerekecek. Ama o uygarlık da yıkılacak. Her şey yıkılacak.
evrensel güç ve maddeden arta kalan, etki ve tepkinin birbirlerini izlediği sonsuz bir akış içinde sadece üç egemenlik tipi olacak. Din adamı, asker ve kral. Bu bebeklerin ağzından gelecek çağların bilgeliği çıkıyor. Birisi savaşacak, birisi kural koyacak, birisi de dua edecek. Diğerleri yaralarından kanlar akarcasına zahmet çekip çaba harcayacaklar. Ve sonuçta uygarlaşmış ülkelerin mükemmel ve şaşırtıcı uygarlığı belirecek. Ben mağaradaki kitapları yok etsem bile gerçekleşecek. O bilgiler yok olup gitse de yeniden keşfedilecekler. Eski yalanlar daima yaşayacak. Bizim bundan çıkarımız ne olacak? Yarık dudak ayaklarının üzerine kalktı, otlayan keçilere ve öğleden sonra güneşine kısa bir göz attı. Vay be, diye homurdandı Edwin. Bizim moruk da bıraksan bütün gün konuşacak. Kampa dönmenin zamanı geldi. Diğer ikisi köpeklerin yardımıyla keçileri topladılar ve demir yolunu izleyerek ormana daldılar. Edwin ihtiyarla birlikte kalmıştı. Diğerlerinin keçileri gütmesi gibi o da dedesini yolda sürüklüyordu. Konakladıkları yerden ayrıldıkları sırada Edwin birden durdu ve geriye baktı. Yarık dudak, hu hu, köpekler ve keçiler çoktan uzaklaşmışlardı. Edwin az önce ayrıldıkları kumsala küçük bir vahşi at sürüsünün geldiğini gördü. Sayıları 20 kadardı. Genç taylar, daha yaşlılar ve kısraklara güzel bir aygır önderlik ediyordu. Dalgaların sahile vurup kırıldığı yerdeydiler. Aygır, kavisli bacakları ve parlak vahşi gözleriyle havadaki ve denizdeki tuzu kokluyordu. İhtiyar, "O da nesi?" diye sordu. "Atlar," oldu yanıt. "Onları ilk kez sahilde görüyorum. Dağ aslanlarının önünden kaçıp buraya dek inmiş olmalılar. Güneş batarken son kırmızı ışıklarını yolluyor, ufukta dönüp duran bulutları rengarenk boyuyordu. Aynı anda dalgaların sahili boşa dövüp durduğu yerde deniz aslanları o eski şarkılarını söylemeye başladılar. Savaşacakları ve sevişecekleri kayalara doğru ilerlediler. Edwin, haydi dede, dedi. İhtiyar adam ve çocuk, hayvan postlarına sarılmış bu iki vahşi, döndüler, keçilerin peşinden ormanın içlerine doğru ilerlediler. Son.